Değerli Ekin Türk TV ve Samsung Aks TV izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Adnan Oktar'la Baş Başa programımızda tekrar sizlerleyiz. Bu arada Harun Yahya TV.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz programımızı ve geçmiş programlarımızın tekrarlarını da takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
Hoş bulduk, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
İyiyiz hocam. Siz nasılsınız hocam, hoş geldiniz.
Ben de iyiyim, teşekkürler.
Konumuza başlamak istiyorum ben aslında. Zamanımız biliyorsunuz kısıtlı ve çok konuşulacak şeyler var. Evet. Konular var, tartışılan konular var.
Adnan Bey daha sonra katılacak programa. Evet. Biz bu arada başlamış olalım.
Evet, Adnan Oktar Bey de programımıza ilerleyen dakikalarda aramızda olacak. Soruma başlayayım istiyorsanız hocam.
Tabii.
Evrimciler apantis ya da bademciklerin vücudumuzda var olmasına sözde evrime delil olduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bunu çok merak ediyorum.
Ya evrim, Darwinizm neresinden tutsanız elinizde kalıyor zaten. Her iddiası bir safsata. Yani her iddiası mantığa aykırı ve safsata. Şimdi ne yapıyorlar o zaman? Şöyle iddialarda bulunuyorlar. Güya bazı organlar kullanılmamaya başlanmış, körelmiş.
Evet.
Bu evrime delil gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte bahsettiğiniz gibi mesela apendiks denen organ. Biliyorsunuz apandisit de iltihabının adı bu organın.
Evet.
Herkes bilir, insan vücudunda olan bir organ. Bunu körelmiş organ gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki anlaşıldı ki 20. yüzyılın ikinci yarısında apendiks aksine son derece yararlı bir organ. Bağışıklık sistemine faydası var. Bademcikleri aynı şekilde göstermeye çalıştılar. Onlar da aynı şekilde insanın bağışıklık sistemiyle ilgili bir karakol vazifesi görüyorlar boğazımızda. Ve son derece yararlılar. Sadece iltihap olup da böyle hani iltihap da çok derinleştiği zaman, sık sık iltihaplandığı zaman almak gerekebiliyor. Apandiks denen organ da aynı şekilde iltihap olduğu zaman tabii o zaman zararlı olduğu için vücuda çıkartılıyor. Ama onun dışında son derece yararlı organlar. Kuyruk sokumundaki kemiği mesela, koksiks diye bir kemik var, omurgamızın son kısmı.
Evet.
Onu körelmiş organ gibi göstermeye kalktılar. Anlaşıldı ki bazı ana böyle kasların yapışma yeri. Yani bunun gibi bir sürü iddiaları, hepsi sonradan anlaşıldı ki körelmiş organ diye iddia ettikleri organların hiçbiri körelmiş organ değil. Aksine her birinin Allah özel bir sebeple yaratılmış. Yani özel bir fonksiyonu var vücudumuzda.
Zaten burada şunu hatırlatmakta fayda var. Bu körelmiş organlar iddiası ilk olarak ortaya atıldığı zaman 20. yüzyılın başlarıydı. 1900'lü yılların 1910'lu yıllarda ilk olarak ortaya atılmıştı.
Evet.
Ve bakın hangi organlara gereksiz diyorlardı. Cehalete bakın. Karaciğere gereksiz diyebiliyorlardı. Timus bezine gereksiz diyebiliyorlardı. Tiroide gereksiz diyebiliyorlardı.
Evet.
Bu da körelmiştir. Çok böyle yüzlerce organdan oluşan bir liste çıkarmışlardı. Daha sonra anlaşıldı ki tıp ilerledikçe bunların hiçbiri de öyle gereksiz değil. Aksine olması şart olan organlar, hepsinin bir fonksiyonu olduğu anlaşıldı. Bilim yapıldıkça, bilim ilerledikçe, incelendikçe, araştırıldıkça, öğrenildikçe hepsinin bir amaç üzere yaratıldığı anlaşılmış oldu.
Evet.
Yani Charles Darwin zamanında bilim çok ilkeldi. Hakikaten dönemin ilkel mikroskoplarıyla mesela hücre içi su dolu bir baloncuk zannediliyordu. O dönemde tabii elektron mikroskopu yoktu, genetik bilimi yoktu, moleküler biyoloji yoktu, biyokimya yoktu, hücrenin yapısı bilinmiyordu. Dolayısıyla atabildikleri kadar atmışlar. İnsanları bu şekilde kandırmışlar. Fakat şimdi tabii 21. yüzyıla geldiğimizde özellikle 20. yüzyıldaki gelişmelerle artık genetik bilimi var, moleküler biyoloji var, paleontoloji iyice ilerledi, karşılaştırmalı anatomi var, biyokimya var, moleküler biyoloji var. Detaylara indikçe Allah'ın yaratma sanatıyla karşılaşıyoruz. Yani detaylarda sonsuz ihtişam var. Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılmış. Biraz sonra değindikçe daha da göreceğiz.
Evet.
Bilim bir defa çok önemli. Bizim karşımızdaki en büyük tehlike, inançsızlığın karşısındaki en büyük tehlike cehalettir. Bir insan hiçbir şey bilmiyorsa en tehlike pozisyonda olduğuna kanaatimizin gelmesi lazım. Çünkü bu insanı çok rahat bir şekilde kandırabilirsiniz. Yani Allah adına kandırabilirler. Daha sonra işte Allah yoktur diye dedirtebilirler bu adama. İşte
evet.
Bakın herkes evrim teorisine inanıyor, siz de iman edin, siz de evrim teorisine inanın diyebilirler. Allah haşa yoktur, ateizm vardır diye inandırabilirler bu kişileri.
Evet.
Oysa biz ne yapıyoruz? Gerçekleri ortaya koyuyoruz, bilimsel delilleri ortaya koyuyoruz. Bilimsel deliller demek Allah'ın varlığının delilleri zaten olmuş oluyor.
Evet.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bize bilim yapmamızı emrediyor.
Evet.
Ve bilim din tarafından bir araç olarak kullanılmış oluyor. Allah'ı tanımada, Allah'ın gücünü takdir etmede, yarattıklarını, yaratma sanatını öğrenerek Allah'ı tanımış oluyoruz.
Evet.
Bir araç olarak kullanılmış oluyor bilim. Bilim çok önemli bir şey.
Kesinlikle katılıyorum bu konuda size.
Ama tabii ki yani şu da önemli. Yani Allah'a inanmak için bilim bilmeye ya da bilim adamı olmaya evet. gerek yok. Yani insanın bir duvara baksa, yani sadece duvarı görse bu bile iman etmesi için yeterli. Bir görüntü varsa bunu mutlaka bu görüntünün sahibi var demektir.
Evet.
Yani dolayısıyla bizim bilim adamı olmamız gerekmiyor iman etmiş olmak için. İnsan varım diyebiliyorsa kendi kendini yaratmış olmayacağına göre yaratılmış olması gerekiyor. Etrafındaki bu göğe kaldırıp yüzünü baksa yıldızlar, galaksiler, dünya, güneş mutlaka bunların bir sahibi olması gerekiyor.
Evet.
Yani daha sıfır noktasında Allah'ın yarattığı çok açık. Tabii bilim de Allah'ın sonsuz aklının bir delili olmuş oluyor. Mesela çok güzel bir tablo gördüğü zaman bir insan mutlaka onun bir yapıcısı olduğunu, bir sanatçısı olduğunu bilir. Ressamı över.
Evet.
Hiçbir zaman demez ki aa tablo kendi kendini ne güzel yapmış diye. Çünkü akıl ve mantık bu şekilde işler. Ama insan bir kere mantığın dışına çıkarsa söyleyemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bunun için de Darwinistler son derece ipe sapa gelmez. Aklın dışında, mantığın dışında iddialarla Darwinizm denen saf satayı, bir pagan dini olan Darwinizm denen saf satayı ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Evet.
Mesela bu konuyla ilgili olarak Allah'ın müminleri bilim yapmaya yöneltmesine ilişkin olarak bazı ayetler ben size okuyayım Kur'an-ı Kerim'den.
Evet.
Şeytanlar Allah'a sığınır. Câsiye suresinde Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır diye buyuruyor. Yani biz göklere bakacağız, galaksileri inceleyeceğiz, işte gezegenleri inceleyeceğiz, güneş sistemleri inceleyeceğiz ve Allah'ın kusursuz yaratışına şahit olmuş olacağız. Aynı şekilde yerde de ayetler olduğunu Allah buyuruyor. Demek ki işte dağların nasıl yaratıldığı, bitkilerin nasıl fotosentez yaptığı ya da işte hayvanların zooloji yaparak hangi sistemlere, zooloji bilimiyle ilgilenerek hangi sistemlere sahip olduklarını öğrenerek biz Allah'ın varlığının delillerine şahit olacağız. Bakın Allah başka bir ayette de Haşiye suresi 17. ayette şöyle buyuruyor. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi. Demek ki bakacağız, inceleyeceğiz. Devenin nasıl yaratıldığını öğreneceğiz. O çöl ortamında o ayaklarının yanmadan nasıl yere bastığını, hangi sistemlere sahip olduğunu göreceğiz. Kirpiklerinin birbirine tamamen kapanarak o kum fırtınalarından gözü nasıl koruduğunu öğreneceğiz. Tamamen çöl koşullarına uygun olarak özellikle tasarlanıp yaratılmış olduğunu, bir sonsuz aklın ürünü olduğuna şahit olmuş olacağız bu şekilde. Bu zooloji olmuş olacak. Bir sürü benzer hayvanlar da var bu şekilde inceleyebileceğimiz. İnsan vücudu da bunlardan biri tabii ki.
Evet.
Göğe nasıl yükseltildi diyor diye buyruluyor ayet-i kerimede. Demek ki göklerin yaratılışını öğreneceğiz. Big Bang teorisi var bugün. Bilimsel verilerle kanıtlanmış olan bir teori bu. Ve neyi gösteriyor bize? Kainatın yoktan yaratıldığı gerçeğini koyuyor ortaya.
Evet.
Hiçbir şey yokken, zaman bile yokken, bakın mekan, zaman, mekan, hacim, kütle hiçbir şey yokken sıfır noktasından bir nokta bir anda hızlı bir şekilde genişleyerek bugünkü galaksileri meydana getiriyor.
Evet.
Buna zaten bilim dünyasında patlama deniyor. Big Bang deniyor. Büyük patlama deniyor.
Hı hı.
Ve bugün gördüğümüz olan bütün galaksiler bu şekilde ortaya çıkmış. Bu bir patlamadan bir düzensizlik oluşur. Öyle değil mi?
Evet.
Ama bakıyoruz ki bu patlamadan bir düzensizlik değil. Aksine aklımızın sınırlarını zorlayan bir düzen ortaya çıkmış
evet.
oluyor. İşte Yüce Allah'ın kudreti, gücü ve ilmi ortaya
evet.
çıkmış oluyor.
Ve bunlara tabii bu da Kur'an'ın Allah sözü olduğunun kesin kanıtı olmuş oluyor. Kur'an'da bazı bilimsel mucizeler var. Kur'an mucizeleri. 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan bilimsel gerçeklerin bazılarından Kur'an'da Allah örnekler veriyor. Tabii ki Kur'an bir bilim kitabı değil. Kur'an'da bize Allah kendisini tanıtıyor, hayatı, ölümü, ahireti tanıtıyor, emirlerini ve yasaklarını bildiriyor. Ama bazı bilimsel gerçekler de var. Mesela Cihat Bey'in bahsettiği Big Bang tamamen 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel bulgularla ortaya çıktı. Nedir onlar? Yıldızların ve galaksilerin birbirinden uzaklaşması önce keşfedildi. 1929 yılında bir Amerikalı astronom bunu teleskopuyla yıldızların uzaklaştığını fark etti. Daha sonra yapılan hesaplamalarla bunun geriye gidildiğinde hepsinin tek bir noktadan sıfır hacimde, sonsuz yoğunlukta olan bir noktadan bütün kainatın, yani zamanın, maddenin ve mekanın ortaya çıktığı ispatlandı bugün çünkü delilleri de var. Fazla detaya girmeden. Ama bu gerçekten 20. yüzyılda keşfedilen, bu çok önemli gerçekten ki keşfedenlerin önemli bir kısmı Nobel ödülü aldılar bu keşiflerinden dolayı. 1400 sene önce bize Kur'an'da bahsedilmiş. Mesela yıldızların genişlemesini 1930 yılında Edwin Hubble ilk defa teleskobuyla fark ettiği zaman bakın Kur'an, Allah Kur'an'da bize şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Biliyorsunuz materyalizm maddenin mutlak kabul eden ve onun dışındaki bir yaratıcıyı reddeden bir pagan felsefesi. Eski Yunan'a gidiyor, daha öncelere gidiyor. Dolayısıyla materyalistler evrenin sonsuz olduğunu iddia ediyorlardı. Yani statik evren dedikleri, duran evren modeli, madde sonsuzdan beri var, sonsuza kadar var olacak. Big Bang buluşu, büyük patlama denilen buluş bunu ortadan kaldırdı ve bu gerçek bize 1400 sene önce Kur'an'da bildiriliyor. Allah yine başka bir ayette o gökleri ve yeri yoktan var edendir diye buyuruyor. Hakikaten Big Bang'de anlaşıldı ki bütün kainat, galaksiler, madde, zaman, mekan hepsi yokken yoktan var olmuşlar. Tabii ki Kur'an bir bilimsel kitap değil ama çok önemli bilimsel deliller var. Yağmurların oluşumu, insanın embriyolojik yani cenin safhalarındaki geçişleri. Öyle bir, bu apayrı bir program konusu olur. Tabii Harun Yahya'nın harunyahya.org ve net'e girerse sevgili seyircilerimiz. Evet. Burada Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarından örneğin Kur'an Mucizeleri kitabı var. Bütün Kur'an mucizelerini uzun bir liste halinde bulabilirler. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri. Tabii bize bu şunu kanıtlıyor. Yani 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmadığı için Kur'an'ın Allah sözü olduğunun kanıtı olmuş oluyor. Dolayısıyla Kur'an bilime yol gösterir. Bu da Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarından birisinin konusu aslında. Evet. Kur'an bilime yol gösterir kitabı var. Hakikaten Kur'an, biraz önce Cihat Bey de bahsetti. Allah düşünmemizi istiyor. Allah etrafımızda ayetler olduğunu bildiriyor. Yani yaratılışın delilleri, Allah'ın yaratmasının delilleri. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Biz ayetlerimizi hem afakta, ufuklarda hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Başka bir ayette Allah, şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Hakikaten Allah'ın yaratmasının delilleri. Biz nereye baksak Allah'ın yaratmasının delilleriyle karşılaşırız. Yani kusursuz bir nizam ve intizam var etrafımızda. Hiçbir şatlaklık, bir eksiklik yok. Mesela çok basit bir örnek vereyim ben size. Atmosferin oksijen oranı var. Atmosferdeki oksijen oranı dünya tarihi boyunca canlılık olduğu müddetçe hep %21'miş. %21 olmak zorunda zaten. O en ufak bir değişiklik olsa, biraz üzerine çıksa veya biraz altına inse yaşam olmayacak, hayat olmayacak. Evet. Peki bu nasıl korunuyor? Şimdi buna baktığınız zaman bu çok değişik.
Evet.
Yeryüzünde milyonlarca tür var. Düşünün. Trilyonlarca canlı var. Belki katrilyonlarca bakterileri düşünün. Bakın yeryüzündeki ağaçların yapraklarını düşünün. Ormanlardaki hayvanları düşünün. Sokaklardaki kedileri. 7 milyar insan var. Her gün yenileri doğuyor. Bir kısmı ölüyor. Şimdi bu canlıların çok önemli bir kısmı atmosferdeki oksijeni tüketiyor.
Evet.
Aynı zamanda bitkiler de ve bazı bakteriler oksijen üretiyorlar. Özellikle gündüz biliyorsunuz. Gecede karbondioksit üretirler. Şimdi bu denge hep %21 kalmış atmosferin oranı. Nasıl bir hesap bu?
Evet.
Yani bu insanın kesinlikle hiçbir teknolojiyle başarabileceği bir şey değil. Zaten hesap edemezsiniz. Çünkü sırf kendi tüketiminizi düşünürseniz mesela oksijen tüketiminizi otururken daha az oluyor. İşte ayağa kalktığınızda yürürken artıyor. Gece uyurken fark ediyor. Her canlı için bu geçerli. Her an değişen trilyonlarca canlı doğuyor, trilyonlarca canlı ölüyor her an. Ağaçların yaprakları kimi dökülüyor, kimi yeni filizler çıkıyor, yeni de bitkiler çıkıyor. Hep üretilenle tüketilen dengede atmosferin oksijen oranı hiç değişmiyor. İşte size Allah'ın sonsuz aklının kanıtlarından sadece bir tanesi. Sadece bu evrim safsatasını kökünden kaldırıp atıyor.
Evet.
Yani bilim adamları aslına bakarsanız olayı inceledikçe, yani yaratılan şeyleri inceledikçe, çevreleri inceledikçe kendilerini Allah'a daha yakın hissettiklerini söylüyorlar. Kendilerini Allah'a yaklaştırdığını söylüyorlar bilimsel delillerin. Zaten bir ayet-i kerimede yine Allah şöyle buyuruyor. Allah'tan en çok ilim sahipleri korkar diye buyuruyor. Demek ki biz de ilim yapacağız. Bakın mesela insan genomu projesi yapıldı biliyorsunuz.
Evet.
Son işte 4 yıl önce sonuçlandı hemen hemen öyle söyleyeyim size. Ve bakın o projenin başındaki profesör Francis Collins kendisi daha önce ateist olmasına rağmen artık Allah'a iman ettiğini şu şekilde ifade ediyor kendisi. Diyor ki DNA'nın şifresini çözmek beni Tanrı'ya biraz daha yakınlaştırdı diyor. Ve bir kitap yazdı. Adı The Language of God, Tanrı'nın dili diye. Orada daha önce nasıl insanları da ikna eden, ateizme ikna eden birisi olduğunu anlatıyor 30 yıl boyunca. Ancak nasıl olduysa neler onu değiştirdi, Allah'a neler yakınlaştırdı çok detaylı bir şekilde anlatıyor. İnsan vücudundaki tıp fakültesine başladıktan sonraki görüşleri nasıl değişmiş, İnsan vücudundaki sistemleri yakından inceledikçe görüşleri nasıl değişmiş, onları detaylı olarak sıralıyor, anlatıyor. Ve son olarak da insan genomu projesiyle Tanrı'ya daha çok, Allah'a daha çok yaklaştığını itiraf etmiş oluyor.
Evet.
Çünkü hakikaten insan DNA'sı ve canlılardaki DNA, yani genlerimiz, akla sınırların ötesinde bilgi taşıyor. Yani o kadar küçük bir molekül ki DNA molekülü, milimetrenin böyle on binlerce birine, yüz, belki yüz binde birine katlanmış, kendi üzerinde katlanarak hücrenin içerisinde var. Ve bir insan hücresindeki bilginin miktarı, bu DNA'daki bilginin miktarı 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşit. Yani bizim vücudumuzdaki yaklaşık 100 bin çeşit proteini kodluyor. Ki bu proteinler bizim bütün gözlerimizin özelliği. Mesela gözün önünde saydam bir tabaka vardır. Onun özellikleri, göz bebeğinin ne kadar olması gerektiği, iki gözün nasıl koordine bir şekilde hareket edeceği, burnumuzun yeri, koku sinirlerinin yeri, beynimizdeki 100 milyar sinir hücresi ve 100 milyar sinir hücresinin yaptığı, bakın, 100 trilyon bağlantı. Yani sadece beynimizdeki bağlantıların sayısı 100 trilyon. 100 bin kilometre damar ağı var insanın vücudunda. Dünyanın çevresine iki kere dönecek kadar ve her bir damar bir hücreye en fazla 50 mikron, yani milimetrenin 20'de biri kadar uzaklıkta olabilir. O kadar yakın bulunmak zorunda. Bütün hormonlarımız, şeker dengemizin nasıl sağlanacağı, ellerimizin, ayaklarımızın uzunluğu, 206 tane kemiğimiz, 600 tane kasımız, 100 trilyon hücrenin bütün özellikleri bu DNA'daki o 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilginin içerisine kodlanmış.
Evet.
Bu aklın alabileceği bir şey değil. Allah'ın kusursuz yaratma sanatını gösteriyor. Bakın, bir ünlü bir Amerikalı bilim adamı var. Led Edelman ismi. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden. Şunu hesaplıyor. DNA'nın içindeki bilginin miktarını hesaplamış. 1 gram DNA'daki bilginin miktarı, bakın, dikkat edin, 1 gram, yani şu kadarlık bir molekül,
evet,
200 trilyon kitaba eşdeğer. Bakın, 200 trilyon kitabı Allah 1 gram DNA molekülünün içerisine yerleştirmiş.
Evet.
Yani 200 trilyon kitap aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Bütün dünya tarihi boyunca yazılmış olan bütün kitapları düşünün. Şu an dünyada var olan ve geçmişte var olmuş olan hepsinin kat kat fazlası Allah 1 gram molekülünün içerisine bunu yerleştirmiş. Yani bu kusursuz bir yaratılış var burada. Yani bu tesadüf değil. Allah'ın üstün aklını, sonsuz aklını ortaya koyuyor. Sonsuz sanatını ortaya koyuyor. Yani Darwinizm tabii o kadar büyük bir safsada ki, yani bunun karşısında, bunun savunulmasının tek sebebi ateizmi ayakta tutmak. Yani bakın, böyle itiraflar var ki.
Yalnızca ateizmi ayakta tutmak amacıyla ateizmin sözde bilimsel dayanağı olarak sunuluyor. Oysa bakıyoruz ki hiçbir şekilde bilimsel dayanaklar yok onu destekleyen. Aksine bilimsel veriler çürütüyor.
Evet.
Darwinizmi.
Yani kendileri itiraf ediyorlar bunu zaten. Mesela Amerikan Ateizm Geliştirme Birliği Başkanı diyor ki evrim ateizmdir. Şimdi biz bunu Habertürk'te mesela program oldu geçen gün.
Evet.
Dile getirdiğimiz zaman yok diyorlar, aslında Darwinizm dine aykırı değil. Bu çok büyük bir aldatmaca.
Evet, orada büyük bir tartışma olma şeyi vardı bu konuyla ilgili. Çünkü yani nasıl diyeyim, o konuyu kendileri bile hani
reddetmeye çalışıyorlar.
Reddetmeye çalışıyorlar.
Tabii, çünkü şundan dolayı tepki görmemek için. Aslında herkes biliyor yani bunu böyle olur. Bakın, Charles Darwin'in mektuplarından bir tanesinde diyor ki Charles Darwin, böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Yani Allah'ı tamamıyla reddeden birisi Darwin. Evet. Şarapları çekip çekip gemilerde gezerek, psikiyatri hastası aynı zamanda, intihara eğilimli birisi. Bu sözde iddiayı ortaya atmış. Darwinizm denen pagan dinini.
Evet.
Gerçi eski Sümerlere dayanıyor. Mısır'daki Firavun dönemine kadar dayanan, böyle yeni bir şey değil. Dedesinden duyduklarını sanki yeni bulmuş gibi böyle ortaya çıkarmış. Biraz da kendinden bir şeyler katmış. Ve bu iddiayı ortaya atmış. Bakıyorsunuz Richard Dawkins, dünyanın en ünlü evrimcisi ve azılı bir ateist. O da diyor ki Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. İşte işin püf noktası bu.
Evet.
Darwinizmin savunulma nedeni ateist olmayı mümkün kılması.
Evet.
Yani çünkü Darwinizm gittiğinde ateizm çökecek.
Evet.
Ama Darwinizm gittiğinde komünizm, faşizm, terörizm, anarşizm, ırkçılık hepsi ortadan kalkacak.
Evet.
Çünkü çatışma mantığını, felsefesini, çatışma felsefesini Darwinizm ayakta tutuyor. Yani evet. Darwinizm kendisidir çatışma felsefesi. Bu çatışma felsefesini getiren de Darwin'in kendisi olmuştu. Darwinizm kalktı mı çatışma felsefesi kalkar. Bütün bu kanlı ideolojiler çöker. Ateizm de kalmaz, materyalizm de kalmaz. Bunun için Darwinizm zaten modern bilimsel bulgularla, Allah Adnan Oktar Bey'den razı olsun, 300 kitabıyla, yaratılış atlaslarıyla, binlerce verilen konferansta bütün dünyada tepetaklak gidiyor şu anda.
Evet. 300'den bu arada Adnan Oktar Bey'in 300'den fazla kitabı ve 200'den fazla da
filmleri
var.
Evet. Sizler internet sitesi var. Evet.
Ahir Zaman Sohbetleri @hotmail.com'dan da hocalarımıza sorularımızı yönlendirebilirsiniz efendim diyerek devam ediyoruz.
Şimdi burada tabii biz canlıları inceleyelim diye Allah'ın bu şekilde bize bir tavsiyesi var. Hatta bir buyruğu var. Biz canlıları incelediğimizde harikalarla karşılaşıyoruz. Bakın buradaki şey çok önemli. Açıklığa kavuşturmak lazım onu. Diyorlar ki bazı evrimciler, siz diyorlar açıklayamadığınız şeyleri mucize diye ifade edip iman konusuna getiriyorsunuz konuyu diyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Biz açıkladığımız şeylerin nasıl tesadüflerle olamayacağını ortaya koyuyoruz ve ona mucize diyoruz. Üstün bir yaratıcı tarafından yaratıldığını kanıtı olmuş oluyor.
Evet.
Biz tesadüflerle olamayacağını ortaya koymuş oluyoruz. Evrimci mantık bu. Bakın o DNA'nın tesadüflerle oluşabileceğini iddia edebilen bir zihniyet. Düşünün. Bir proteinin, bir hücrenin tesadüflerle olabileceğini öne sürebiliyorlar. Ve bakın kendileri de doğada bir bilinç olmadığını öne sürerken, her şeyin tesadüflerin eseri olduğunu öne sürerken, tesadüf sonuçlar ortaya çıkıyor öne sürerken, bir de bakıyorsunuz mesela bizim bulunduğumuz Habertürk'teki o programda bizim de karşımıza çıkmak istemediler. Yüz yüze gelmek istemiyorlar.
Evet.
Çünkü biliyorlar ki biz hatalarını yüzlerine söyleyeceğiz.
Evet.
Bizim olmadığımız ortamda şöyle bir ifade kullandı oradaki biyologlardan, evrimcilerden birisi. Dedi ki, doğa bizim mühendisimiz dedi.
Evet.
Şimdi bu ne demek? Bir defa bütün bu söylemlerinin bir defa çok büyük bir açığı aslına bakarsınız. Çünkü ortada bir mühendis olduğunu söylüyor zaten.
Evet.
Bir bilinç olduğunu kabul ediyorlar.
Hı hı.
Ama bunu doğaya atfediyorlar. Çok komik bir durum bu.
Evet.
Şimdi doğa nedir?
Ağaç.
Taş, toprak, kaya bunlar değil mi?
Hava.
Hava, evet.
Aynı şekilde işte bitkiler, hayvanlar zaten yaratılmış olan şeyler. Zaten yaratılmış olan şeyler bir şeyi yaratabilir mi? Bir şeyin mühendisi olabilir mi?
Haşa.
Doğa ana diyorlar.
Evet.
Yani bu yalnızca Allah'ın adına koymaya çalıştıkları bir kavram. Ama içi boş bir kavram.
Evet.
Çünkü bir karşılığı yok dua ana.
Evet.
Bunların hepsini yaratan tek bir yaratıcı var. Üstün bir yaratıcı. O da sonsuz güç sahibi olan Allah.
Evet.
Ve yarattıklarında onun izini görüyoruz, anlıyoruz. Sonsuz ilme şahit oluyoruz. Mesela bir örnek vereyim ben size. Hayvanlardan bir tanesi. Çok basit bir hayvan. Herkes sivrisineği sivrisinekle karşı karşıya kalmıştır. Soktuktan sonra bir kaşıntıyla muhatap olmuştur.
Evet.
Sivrisinek nasıl çalışıyor diye baktığımızda sivrisineğin çok üstün teknolojileri kullandığını görüyoruz. Bir sivrisinek milyonlarca yıldır çok üstün teknolojilere sahip olarak gelip bizim kanımızı emiyor.
Evet.
Ne mi? Mesela gece görüş sistemi var sivrisinekte. Bugün çok ileri ordularda askerlerin kullandığı yüksek teknoloji ürünü bir cihazdır biliyorsunuz gece görüş sistemi.
Evet.
Sivrisinek zaten bunu milyonlarca senedir sahip. Gece karanlığında siz yatarken derinizin açıkta kalan bir kısmını rahatlıkla enfraruj görüş sistemine gelip buluyor ve üzerine derinizin üzerine konuyor. Odamanın üzerine konuyor. Daha sonra iğnesi var. İğnesiyle kanı emecek diye biliyoruz değil mi?
Hı hı, evet.
Hayır öyle değil. Böyle basit değil. Önce sanki bizim sinir sistemimizin tepki vereceğini biliyormuşçasına bizim sinir sistemimizin nöronların nasıl çalıştığını, hangi kimyasalları salgıladığını, bunları çok detaylıcasına biliyormuşçasına, bakın enfraruj sistemini bir kenara bıraktık, yeni bir teknolojiden bahsediyorum.
Evet.
Gelip derimize önce bir lokal anestezi maddesi uyguluyor.
Hı hı.
Lokal anestezi maddesi. Bugün 20. yüzyılın sonunda keşfedilmiş bir maddedir. Lidokain gibi bir madde. Ve cerrahi olarak anestezi maddesi olarak kullanılır.
Hı hı.
Ve işte dikiş atarken ya da işte ameliyathane ortamlarında kullanılan bir kimyasal madde.
Evet.
Nasıl bulunmuş? Tabii ki profesörlerin işte onlarca hatta 100 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar neticesinde elde edilmiş bir kimyasal madde. Sivrisinek zaten bunu milyonlarca yıldır kullanıyor ve bakın ne zaman kullanacağını da biliyor o hayvan.
Evet.
Beynini gösterin deseniz gösteremezsiniz yani o küçücük yani kendisi zaten bir santimetreden küçük. Evet. Lokal anesteziyi uyguluyor. Hı hı. Ve sonra deriyi kesmeye başlıyor. 6 tane kesici bıçaktan oluşan bir sistem var hortumunda. O kesici bıçaklar vasıtasıyla damara ulaşıyor ve daha sonra kesici bıçakları bir hortum haline getirip oradan kan gölünden kanı emmeye başlıyor.
Evet.
Bu noktada bakın başka bir mucizevi bir olay daha var. Tesadüflerle açıklanamayacak başka bir mucize. Gerçekten hı hı, de mucize. Hı. Nedir o? Kanın pıhtılaşmasını engelleyecek bir kimyasal madde salgılıyor sivrisinek.
Evet.
Hortumu tıkanmasın diye. Bakın kan biliyorsunuz havayla temas ettiği andan itibaren hemen pıhtılaşır değil mi?
Evet.
Sivrisinek bunu sanki biliyor. Tamam biliyor diyelim. Ama bunu nasıl durduracağını, hortumu hı hı, nasıl tıkanmayacağını çözmüş. O küçük sivrisinek. Nasıl mı? Heparin denen bir kimyasal madde var. Bugün tıpta kullanılan bir kimyasal madde. Kanın pıhtılaşma zinciri denen bir reaksiyonlar zinciri vardır. Hı hı. 11, 12, 13 basamaktan oluşan. Hı hı. Ve her bir enzim diğerini aktifleyerek yaklaşık 10 tane basamak, 8, 10, 11, 12 basamak birbirini aktifleyerek sonunda pıhtı oluşur.
Evet.
Sivrisinek sanki bu mekanizmayı biliyormuşçasına yani bir tıp profesöründen çok daha üstün bir bilgiye sahipmişçesine bunu milyonlarca yıldır yapıyor. O kimyasal maddeyi üretiyor. Hortumuna yakın bir yerde üretiyor. Olması gerektiği yerde üretiyor. Olması gerektiği anda onu salgılıyor kan gölünün içine ve kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Ondan sonra kanı emmeye başlıyor.
Evet.
Bu da üçüncü bir mucize. Bakın daha başka mucizeler de var. Ve sonra kanı emdikten sonra uçup gidiveriyor. Sivrisinek niye kan emiyor biliyor musunuz?
Neden?
Yalnızca dişi sivrisinek kanı emiyor. Erkekler emmiyor. Erkekler polenle besleniyor. Ve kan sivrisinek için besleyici bir şey değil aslına bakarsanız.
Evet.
Polenlerle besleniyor. Çiçek özleriyle besleniyor sivrisinek. Kanı yalnızca dişi sivrisinek ihtiyacı var kana. Çünkü yumurtalarının gelişmesi için kanda bulunan özel bir proteine ihtiyacı var.
Evet.
Dişi sivrisinek onun için gelip bizim kanımızı yemiyor.
Bir de
şimdi sivrisinek burada onu da hatırlatayım hemen. Sivrisinek bunu nereden biliyor peki?
Ben de onu soracaktım hocam.
Yani yumurtalarının gelişmesi için ihtiyacı olduğunu mu biliyor? O proteinin orada olduğunu biliyor. Geliyor o proteini almaya çalışıyor.
Evet.
Ve bunca hepsi mucizevi olan mekanizmaları kullanarak bunu elde etmiş oluyor.
Evet.
Burada Yüce Allah'ın yaratma mucizesiyle karşı karşıyayız. Bakın zaten bir ayeti kerimede Allah şöyle buyuruyor. Sivrisinekle ilgili bir ayet var. Onu hemen size aktarayım.
Ben söyleyeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da herhangi bir şeyi örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Oysa Allah bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz.
Evet.
Bakın kaç tane delil çıktı Allah'ın yaratmasına delilleri bir sivrisinek üzerinde. Bir sivrisineğin tabii bunu bilmesine imkan yok. Milyonlarca yıldır bunu kullanıyor ki insanoğlu ancak 20. yüzyılda, 20. yüzyılın hatta 2. yarısında keşfettiği bilimsel delilleri, gerçekleri milyonlarca yıldır kullanıyor. Uçması da aynı şekilde. Mesela saniyede 1000 kere kanat çırpan sinekler var. Yani bu da çok büyük bir mucize. Bilimsel olarak taklit dahi edilemiyor. Yani robot sinek yapmaya çalıştılar. Almanya'nın Max Planck diye çok dünyanın en ünlü teknik laboratuvarları var. En ünlü teknik laboratuvarlarından bir tanesi. Sineğin uçmasını çok yakın çekim özel tekniklerle filme alıp nasıl uçtuğuna bakmaya çalışmışlar. Şunu görüyorlar, sineğin kanatları böyle bildiğimiz gibi menteşe gibi inip kalkmıyor. Çok son derece kompleks bir hareket yapıyor ileriye geriye doğru ki böyle bir hava turbulansı oluşturuyor.
Evet.
Bu hava turbulansının içine sokuyor kanatlarını ve bundan %40 enerji sağladığı için uçabiliyor. Bunu yapamasa uçamayacakmış. Ve yeni aerodinamik kanunlar keşfediyorlar. Sineğin sırf uçuşuna bakarak. Hiç bilinmedik yani bugüne kadar bilim adamlarının bilmediği yeni aerodinamik kanunlar sineğin uçuşundaki tekniklerden ortaya çıkıyor. Robot sinek yapıyorlar taklit etmek için. 6 tane motor koyuyorlar. Bu robot sinek kaç defa çırpabiliyor? Sinek 1000 kere çırpıyor kanatlarını bir saniyede. Hiç. 5 saniyede bir kere o hareketi yapabiliyor. Kompleks hareketi 6 motorla 5 saniyede bir kere yapabiliyor. Tabii ki uçamıyor. Evet. Fakat sinek milyonlarca yıldır uçuyor. Bir de fosillerine baktığımızda birdenbire bir mükemmel şekil ortaya çıkıyor. Evet. Tabii bu Allah'ın yarattığını, Darwinizm safhasının geçersizliğini ortaya koyuyor. Şimdi biraz önce Cihat Bey şundan bahsetti. Bunlar bir takım isimler koyuyorlar. Hı hı. İşte doğa, tabiat ana ya da doğal seleksiyon yaptı bunu gibi böyle. Hatta tesadüf dediğinizde hayır efendim ne alakası var diyorlar. Tesadüfün karşısı diyorlar doğal seleksiyon. Yani Allah'tan başka şeylere, Darwinizm Allah'tan başka şeylere götürüyor insanı, tapmaya götürüyor, haşa. Tesadüfü ilah ediniyor. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor, diyor ki, bakın Allah şöyle buyuruyor. Sizin Allah'tan, şeytandan Allah'a sınırım, sizin Allah'tan başka taptıklarınız Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemeniz emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yani ne demek doğanın yaptığını söylemek? Doğa, evet, taş, toprak, hava, su. Kendisi yaratılmış zaten. Şuursuz atomlar. Yani şunu ileri sürüyorlar. Açıkça söylemiyorlar ama söyledikleri şu. İki tane atom bir araya gelecek. Dur diyecekler. Biz çok büyük, dev bir varlık meydana getirelim. Hiç görmeyi bilmiyorken, kendileri görmüyor, işitmiyorken biz ona bir görme organı yapalım. İşitme organı yapalım. Düşünebilsin. Şehirler meydana getirsin. Yani bu o kadar büyük bir safsata ki. Zaten yani Darwinizm baktığınız zaman hiçbir delili yok. Biliyorsunuz Sayın Adnan Oktar Yaratılış Atlası ve kitaplarında fosilleri ortaya koydu. Fosiller Darwinizm olabilecek tek delil. Eğer evrim olsaydı, Allah evrimle yaratsaydı ki Allah evrimle yaratabilirdi. Bakıyoruz evrimle yaratılmamış. Çünkü 250 milyon tane fosil var. Ve bunları gizliyorlardı. İlk defa bunları Sayın Adnan Oktar ortaya çıkardı. Balyoz gibi indi Yaratılış Atlası. Avrupa ayağa kalktı. Atom bombası etkisi meydana getiriyor dediler. Fransa karıştı. Tabii olumlu anlamda. Yani Darwinizm yıkılıyor bugün dünyada. Adnan Bey vesile oluyor buna inşallah.
İnşallah.
Baktığınız zaman hiçbir delili yok safsatanın. Yani safsata olduğunu biliyoruz. Süper mantıksız, deli saçması. Ama 250 milyon delille de yalanlanıyor aynı zamanda. Yani fosiller Allah dileseydi olmayabilirdi.
Evet.
Ya da patolojik böyle... Onların iddia ettiği gibi işte altı parmaklı, eciş bücüş, kafası kolu gözünden çıkmış varlıklar olabilirdi. Bakıyorsunuz hiçbiri yok. Yani mesela evrim şunu iddia ediyor. Bakın diyor ki, şöyle arkadaşlar zoomlayabilirse.
Evet.
Balık diyor mesela, diyor karaya çıkacak diyor. Güya bunların iddiası bu. Sudaki canlılar, halbuki iki canlı birbirinden o kadar farklı ki.
Evet.
Eğer bu dedikleri güya olsaydı, balığın bakın yüzgeçleri... Değil mi? Kara canlısına dönüşecekti yavaş yavaş. Balık kara canlısına dönüşecekti. Yüzgeçler ayak haline gelecekti.
Kurbağa.
Tabii bir sürü organın değişmesi gerekiyor. Mesela evet, solungacı var balığın. Değil mi? Akciğere dönüşmesi gerekiyor.
Evet.
İşte balık ağırlığını taşımaz suyun içinde yüzdüğü için. Böyle bir şey gereksinimi yoktur. Yüzgeçleri omurgaya bağlı değildir.
Evet.
Karaya çıktığı zaman ayak gerekiyor ve omurgaya bağlı olacak kemikler. Son derece sağlam bir yapı.
Evet.
Ve enerjisinin %40'ını ağırlığını taşımaya harcıyor. Karada ısı değişikleri çok yüksektir. Suda öyle değildir. Suyun stabil bir ısısı vardır. Karada çok büyük değişiklikler olur. Dolayısıyla ısısı ayarlayacak metabolik sistemlerin olması gerekiyor. Yani bunların hepsinin bir anda olması gerekiyor. Biri bile eksik olsa o canlı hayatta kalamaz. E peki bunun fosili var mı diyorsunuz, bakıyorsunuz bir tane bile yok. Yani yarı balık, yarı sürüngen, balıkla sürüngen arası. Bu sefer diyorlar ki üstlerine biraz gidince biz onu kastetmedik. Tabii ki yarı balık, yarı sürüngen olmaz.
Evet.
Sürüngen nasılsa bir anda ortaya çıktı ya da kuş nasılsa bir anda ortaya çıktı diye iddiada bulunuyorlar. E peki diyoruz, ne demek istiyorsun? Diyorlar ki bu sefer organları işte evrimleşecek. E tamam da organları bir anda evrimleşmediğine göre bir sürü aşaması olması lazım. Onun fosilleri nerede? O da yok.
Yok.
Bu sefer diyorlar ki iyice zırvalamaya başlıyorlar. Yani bu Habertürk programında iyice ortaya çıktı.
Evet.
Dinozorlar ara geçiş formu demeye başladılar.
Evet,
yani bunu evrimciler bile iddia etmiyor.
Evet.
Yani yabancı evrimciler de duysa bizim yerli evrimcilere gülerler artık
evet,
böyle. Yani tam baştan aşağı bir safsata. Bakıyorsunuz hayali çizimlerine böyle devam edin. Bakın mesela bunlar evrimci kaynaklardan. Diyorlar ki kuşun oluşumu için dinozorlar güya koskoca dinozor sineği kovalarken, bakın bunlar evrimci kaynaklardan, yani şu bu gördüğünüz
evet,
Evolution adlı evrimci kitaptan alınmış.
Evet. Tamam.
Dinozor koşuyor sineğin arkasından. Koşarken ön ayakları bunlara göre kanada dönüp dinozor havalanıp uçuyor.
Bakın önde sinek var. Ona dikkat edin.
Evet, evet.
Önde sinek var, dinozor da koşuyor.
Zoomlayabilir miyiz çok yakından?
Yani deli saçması deli saçmasının ötesinde artık böyle iyice evet. zırmalama şeklinde. Peki diyorsunuz ya, uçuşun kökenini açıklamaya çalışıyorsunuz sen. Bu sinek nasıl uçuyor o zaman? Orada verecekleri bir tek cevap yok. Sinek halbuki milyonlarca yıldır uçuyor ve saniyede 1000 kere kanat çırpıyor. Bunların yaptıkları aslında şöyle bakın. Burada da işte balık diyor ya, karacan insanı böyle ipsiz sapsız. Bu da Reader's Digest denen bir kitaptan alınmış, dergiden. Evet. Bakın böyle çizimler, hayali
bizim
çizimler.
Bizim çizdiğimiz komiklik olsun diye çizilmiş şeyler değil. Yani
ama gerçek. Evet.
Zaten gerçek. Evet. Kitaplarında olan çizimler.
Evet.
Mesela bakın bir örnek vereyim, neler yapıyorlar böyle. Bu bir balık. Ama uçuyor balık. Bugün günümüzde yaşayan bir balık bu. 1,5 metre havalanıp 2,5 metrede uçabiliyor. Eğer bu balığın fosilini bulsalardı ve balığın nesli tükenmiş olsaydı, heh diyeceklerdi. Bak işte balık uçuyor, al sana ara geçiş formu.
Evet.
Halbuki mükemmel bir canlı günümüzde yaşıyor. Allah mükemmel yaratmış. Bunu bu şekilde yaratmış. Yani iki özelliği birbirinde barındıracak şekilde. Ya da bir başka balık, bakın görüyorsunuz. Buna el balığı deniyor. Denizin, suyun zemininde el gibi bakın yüzgeçleri var. Yürüyebiliyor balık kısa bir süre. Eğer bunu bulsalardı, bunun fosilini, günümüzde yaşayan bir balık cinsi bu. Bunun fosilini bulsalardı ve günümüzde yaşıyor olmasaydı, heh diyeceklerdi. Bak işte balık yürüyor. İşte suya kara çıkmaya hazır gibi böyle. Halbuki balık evet. bu. Yani yapılan tam bir rezalet. Bir tiyatro oynanıyor.
Evet, yani nasıl böyle bir şeyleri türetiyorlar yani.
Evet, bu hayal komik. Hayal güçlerinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuş oluyor.
Evet.
Çünkü bunu önde gelen bazı bilim felsefecileri var. Evrimci olmalarına rağmen ifade ediyorlar, kabul ediyorlar. Hatta onların önem verdikleri hakemli bilim dergileri dedikleri dergilerden bir tanesi. Nature dergisinin editörü var. Henry G. Diyor ki bugün diyor bilimsel verileri değerlendiriyor. Evrim teorisini işte sözde destekleyen. Diyor ki bunların karşılığında şunu söyleyebiliriz diyor. Evrim teorisi bugün bir başucu masalından öte bir şey değildir diyor.
Evet.
Ne demek bir başucu masalı? İşte masalları gördünüz. Yani soyu tükenmiş hayvanlara ait fosilleri bulduklarında bu onlar için üzerinde spekülasyon yapabilecekleri malzemeler olmuş oluyor.
Evet.
Soyu tükenmiş milyonlarca canlı var. Evet. Ne zaman bir tanesini bulsalar hemen işte bu böyle oldu da şöyle karaya çıktı da şuna dönüştü. Mesela bakın Söle Kant denen bir tane şey vardı. Balık fosili bulmuşlardı ilk olarak. 1900'lü yılların başında, 1930'lu yıllarda. Ve bunun sözde balığın karaya çıkan ara geçiş formu olduğunu öne sürdüler.
Evet.
Bakın balık dediler, işte bunun içinde akciğer oluşmaya başlamış dediler. Oradaki bir bölgeyi göstererek. İşte bakın dediler, yüzgeçleri ele dönüşmeye başlamış, eklemler oluşmuş dediler. Bu artık çamurlu gözelerde yürümeye başlamış, karada yürüyor bu dediler. İşte bakın beyni işte büyük dediler. Sonradan anlaşıldı ki balık hiç soyu tükenmemiş. Balığın canlı örnekleri yakalanmaya başlandı. Komor Adaları'nda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sahillerinde balıkçılar yakalamaya başladı. Bugün de hala yakalanıyor. Yaklaşık 200 tane örneği vardır. Daha da artıyor örnekleri.
Evet.
Canlı örnekleri bulundu. Ve fosiller üzerinde yapılan spekülasyonların bir aldatmacadan öte bir şey olmadığı anlaşılmış oldu, kanıtlanmış oldu. Neden mi? Akciğer dedikleri bölgenin aslında bir yağ kesesi olduğu anlaşıldı. Canlı örnek üzerine incelenince akciğer mi? Hayır değil. Beyni büyük mü? Hayır değil. Küçük bir beyni varmış. Yüzgeçleri ele mi dönüşüyor diye bakıldı. Hayır değil. Peki bu balık acaba sığ sularda mı hareket ediyor, yaşıyor? Karaya mı çıkmak üzere, yani böyle bir ihtimal de mi var diye bakıldı. Hayır. Yaklaşık 180 metre derinlikte yaşayan bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Evet. 180 metreden yukarı çıkmıyor. Çıktığı zaman zaten vücudu imha oluyor. Zaten basınç, yüksek basınç altında yaşamaya göre yaratılmış. Zaten yüzeye yakın yerlerde yaşaması mevzu bahis değil.
Evet.
Anlaşıldı ki bu bir örnek olmuş oldu. Bakın soyu tükenmiş bir canlının fosil bulunduğunda evrimciler ideolojilerine delil olsun diye nasıl böyle yorumlar yapabiliyorlar? Yanlı taraflı spekülasyonlarda bulunabiliyorlar. Kanıt olmuş oldu.
Aslında bakın kendileri de inanmıyorlar. Yani Charles Darwin söylüyor. Yani evrimin türlerin diğer türlere türediğini, yavaş yavaş türediğini milyonlarca, milyarlarca yıl üzerinde iddia ediyorlar ya.
Evet.
Dolayısıyla eciş büyüş ara geçiş formları olması lazım. Bir tane bile yok. Eğer ara geçiş formu yoksa evrim de yok demektir. Bakın Charles Darwin ne diyor? Eğer diyor gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Rastlamıyoruz çünkü yok da ondan. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Yani yok diyor. Bir iddia ortaya atıyor. Yavaş yavaş türemişlerdir diyor. Tesadüfen olmuştur diyor türler diyor. Böyle bir ağaç gibi bir şey çizmiş böyle. Ama diyor delili yok bunun diyor.
Evet.
Peki günümüze bakalım. Bakın Niles Eldridge 20. yüzyılın en önemli evrimci paleontologlarından bir tanesi. Yani son derece önde gelen bir evrimci. Diyor ki Niles Eldridge Amerika'dan aynı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türlerin kökenini yayınlanmasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Arada geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Ara geçiş formları yok diyor. Dünyanın en evrimcilerinden biri bu. Paleontolog aynı zamanda. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. 250 milyon fosil var bugün. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Yani Darwinizm geçersizdir diyor. Kim diyor bunu? Dünyanın en ünlü 20. yüzyılın evrimci paleontologlarından bir tanesi söylüyor. Evet. Yani ara geçiş formu falan yok. Darwinizm de yok. Darwinizm sırf böyle ideolojik sebeplerle ateizmi ayakta tutmak uğruna ayakta tutulmaya çalışılıyor ve savunuluyor. Ve Darwinizm diktatörlüğü tarafından savunuluyor. Yani dünyadaki devletlerin %95'i tarafından korunuyor. Bir Darwinizm diktatörlüğü var. Üniversitede işte Darwinist olmayanları işten çıkarmak, onları yükseltmemek, profesör yapmamak. Mesela İngiltere'de Kraliyet Bilim Akademisi'nde böyle bir olay oldu. Bir kişi onun bilim bölümü başkanı kalktı dedi ki yani dedi yaratılışı da dedi kitaplara koyalım gibi bir benzer bir şey söyledi. Hemen işten ele çektirdiler. Kraliyet Bilim Akademisi'nden çıkardılar.
İstifa ettirdiler.
Evet. Evet. Yani zor, tabii zorla baskıyla oldu çok açık bir şekilde. Yani evet. Böyle bir Darwinist diktatörlük var ama tabii çatır çatır yıkılıyor şu anda.
Adnan hocamız.
Yani evet maşallah. Adnan Bey yerle bir etti. Evet. Habertürk'te yerle bir oldular. Yani Roma'da aynı şekilde biz Roma'ya gitmiştik böyle. Dünyanın en evrimcileri vardı karşımızda Cihat Bey'le birlikte.
Evet.
Bir tek soru sorduk. Bize dedik ara geçiş formu gösterin derken daha üzerimize mikrofonu aldılar. Douglas Fütüm'e dünyanın en evrimcilerinden birisi kürsüden kaçtı. Durdurun bunları dışarı çıkartın falan filan. Evet. Yani bir daha bilimsel soru sorduk böyle. İşte durdukları rezil durumu ortaya koyuyor.
Demek ki hocam 2-3 yani soru olsaydı herhalde orası patlaydı.
Yani o tabii yani biz Allah bunları böyle Darwinizmi bizim çıtır çıtır ezmemiz için yaratmış.
Evet.
Yani böyle bir rezillik, böyle bir kepazelik işte bilimsel delillerle Allah'ın izniyle çıtır çıtır çıtır eziyoruz inşallah. Bizim yaptığımız da bu. Bu ara geçiş formu tabii çok önemli. Ara geçiş formu zaten olamaz. Bakın kendi mantığına da aykırı. Ben onu biraz izah edeyim. Şimdi sudan gene aynı örneği verebiliriz. Sudan karaya geçiş ya da sürüngenler kuş haline dönüşecekse sistemleri birbirinden tamamen farklı. Bir sistem diyorlar tesadüfen diğerine dönüşecek. Dolayısıyla tesadüfi ara aşamalar olması lazım. Değil mi? Solungaç mesela akciğere dönüşecekse tesadüfe. Fakat her bir tesadüfi değişiklik o organı işlevsiz hale getiriyor.
Evet.
Diğer akciğeri de olmadığı için solungaçı olmayan bir hayvan hemen anında ölür. Yani kendi mantığı içinde de aykırı bir durum.
Evet.
Bunun için fosilleri yok zaten.
Evet.
Yani eğer evrim sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi. O zaman da evrimle yaratılmış derdik.
Evet.
Çünkü ara aşamanın işlevi olabilmesi için ancak Allah'ın yaratmasıyla, kusursuz, sonsuz aklıyla olabilir. Onun dışında tesadüf hiçbir sebeple olamaz. Ondan dolayı zaten yok yani ara aşamaları yok. Fosiller birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyorlar. Evet.
Bakın bunu zaten birden ve eksiksiz olarak ortaya çıkmaları çok önemli. Şimdi mesela çok basit bir mantık öne sürelim. Diyelim siz sahilde yürüyorsunuz. Güneşli bir günde kumsalda yürüyorsunuz. Tesadüfen dedikleri mekanizmalar nelerdir? Neler olabilir o sırada? Dalgaların kumsalda bıraktıkları izler olabilir. Ya da rüzgar olabilir aynı şekilde. Bunlar böyle bu şekilde kumsalda çeşitli böyle tümsekler, çukurlar, bu tip şeyler meydana getirirler. Öyle mi?
Evet.
Ama böyle yürürken karşınıza bir anda böyle bir kumdan kale çıksa, kumdan kale ama böyle işte özene bezene yapılmış, işte gözetleme kuleleri var, kapıları var, pencereleri var, etrafına kazılmış bir hendek var, içinde binalar var.
Evet.
Hatta üzerinde de bir tane hangi ülkeye ait olduğunu gösteren de bayrak salgılanıyorsa, sallanıyorsa kimse demez ki bu işte rüzgarla, dalgalarla tesadüfen oluşmuştur demez bu yapı için, öyle mi değil mi?
Evet.
Bu çok basit bir mantık.
Evet, kesinlikle.
Yani kompleks bir yapı, amaca hizmet eden yapılardan meydana gelmiş bir kompleks yapı.
Evet.
hiçbir şekilde tesadüfün eseri olarak ortaya çıkamaz. Elbette ki orada bir bilinç vardır. Birisi der ki bunu bir iki çocuk meydana gelerek yaptılar, hı hı, ya da bir erişkin buna uğraştı, yaptı. Bu evet, yapıyı meydana çıkardılar değil
evet
mi? Darwinistler ise diyorlar ki hayır, bundan kat be kat daha kompleks yapılar. Bir, hı hı, hücre, bir hayvan, sistemlerden meydana gelmiş bir hayvandan bahsediyoruz. İşte solungaç evet sistemi var, dolaşım sistemi var, çalışan sistemleri var, boşaltım sistemi var. Değil mi?
Evet.
Canlı hücrede, tek bir canlı hücrenin içindeki yapı bile bir şehrin içindeki kompleksliğe eşdeğer. Ancak onunla şehrin kompleksliğiyle karşılaştırılabiliyor. Düşünün. Bunların tesadüfen olduklarını öne sürüyorlar ki mantıksızlığın içine düştükleri duruma bakın yani siz. Çok komik bir duruma düşmüş oluyorlar.
Yani tesadüfen, evet, olamayacağı gibi bu sistemler aşama aşama, basamak basamak da olamıyor.
Hı hı.
Yani hangisine bahsedelim? Mesela yarasa. Yarasa, evet, kör bir hayvandır.
Hı hı.
Yani gözleri yoktur, daha doğrusu. Kör değil de gözleri yoktur. Hiç görmez yani. Fakat havada, karanlıkta havada uçan bir sineği dahi yakalayabilir.
Evet.
Yarasa nasıl bir sistem kullanıyor biliyor musunuz? Ve 50 milyon yıldır bunu kullanıyor. Ultrasonik ses dalgaları gönderir yarasa. O giden ultrasonik ses dalgaları karşıdaki objelere çarpıp geri dönerler.
Hı hı.
Çok hassas bir şekilde bu dalgaları işitebilir. Örneğin bir sinek uçtuğu zaman ultrasonik ses dalgalarını belli bir frekansta gönderir yarasa. Sineğe çarpan ultrasonik ses dalgaları yarasaya geri dönerler. Fakat sinek hareket ettiği için Doppler sistemi denen bir sistemi kullanır yarasa. Doppler sistemi 20. yüzyılın ikinci yarısında keşfedilmiş bir sistem.
Hı hı.
Bugün tıpta son derece gelişmiş bir teknoloji. Ultrason sistemlerinde kullanılıyor ve damarların içindeki kan akışını, hızını, kanın akış hızını ve miktarını belirlemek için kullanılan bir sistem. Yani çok gelişmiş bir teknoloji. 50 milyon yıldır kullanıyor. Şudur bu Doppler sistemi. Bakın, ultrasonik ses dalgalarını gönderir. Eğer sinek yarasadan uzaklaşıyorsa geri dönen dalgaların dalga aralıkları uzayacaktır.
Hı hı.
Eğer sinek yarasaya doğru hareket ediyorsa, yani obje, kendisine doğru hareket eden bir obje olduğunda, gönderilen ses dalgalarının aralıkları kısalacaktır. İşte yarasa kendisine dönen dalgaların ses aralıklarından ilerisindeki bir objenin, yani sineğin, hangi hızda, hangi açıyla nereye gittiğini hesaplar ve gider karanlıkta onu eliyle koymuş gibi yakalar.
Evet.
Ya bu akıl almaz bir sistemdir. Burada bakın, ultrasonik ses dalgalarını yapan, hı-hı, bir sisteme ihtiyaç var ama mükemmel yapacak. Bunu işitecek bir sinir sistemi gerekiyor. Bu ultrasonik ses dalgaları ve farkı ortaya koyabilecek. Yani ses dalgaları kısalıyor mu, uzaklaşıyor mu, hangi açıyla geliyor kendisine.
Hı-hı.
Bunu anlayabilecek bir işitme sistemi gerekiyor. Ki bunun detayları tam olarak bilinmiyor günümüzde. Aynı zamanda bu Doppler sistemi kullandığından bahsetmiştim ya size.
Evet.
Çok önemli bir ayrıntı daha var. Yarasa ancak belli aralıklardaki frekanslardaki sesi duyabiliyor. Dolayısıyla eğer sineğin hızına ve uzaklaşma yönüne göre geri dönen ses dalgaları yarasanın işitebileceği aralığın dışına düşebiliyor bazen.
Evet.
O zaman bunu ayarlıyor. Ses dalgasının frekansını yükselterek ya da düşürerek hep duyabileceği aralığa taşıyor.
Peki bir şey soracağım hocam. Bu yarasaların akşam ezanından sonra çıktığı söyleniyor.
Gece karanlıkta, evet.
Evet, akşam ezanından sonra. Hatta şöyle bir olay anlatayım ben size. Üst komşum var. Akşam ezanı namazını kılıyor. Kıldıktan sonra kalkıyor. Evin içine 3 tane yarasa giriyor. Ve yarasa saldırmaya başlıyor. Hani insana nasıl saldırıyor? Yani saldırıyor. İşte
vahşi hayvan tabii. Yani mesela vahşi dışarıda, yani vahşi kedi köpek de saldırabiliyor.
Bilerek mi? Yani insan
bilerek derken yani vahşi hayvan bir tehdit gördüğünde tabii ona karşı,
evet,
reaksiyon
panik olabilir. Panik işten
yapmıştır. Hani
panik. O yüzden, evet, bizler tabii nasıl panik yapıyoruz?
Evet, evet, tehdit algılamış olabilir.
Evet.
Fakat burada önemli olan nokta şu. Yani yarasanın bakın kaç tane ayrıntı var. Ultrasonik ses dalgalarının gönderilmesi, onun geriye dönecek, işitecek.
Evet.
Ve farkı algılayabilecek. Yani,
evet,
ses dalgaları artıyor mu, azalıyor mu, farkı algılayabilecek mükemmel bir işitme sistemi gerekiyor. Ve o giden ses dalgalarının frekans aralığını ayarlayabilecek bir sistem gerekiyor gene yani böyle. Yani bu sistem ya tamamen var,
evet,
veya en ufak bir parçası eksik olduğu zaman, yani bunu meydana getiren genlerde küçücük bir harf değişikliği olduğu zaman bütün sistem çöküyor.
Evet.
Yani dolayısıyla bu basamak basamak olamaz.
Hı hı.
Dolayısıyla baktığımız zaman fosillere zaten 50 milyon yıl önce bugünkü yarasayla hiçbir farkı olmadığını görüyoruz. Yani aynı sistemler o zaman da kullanmış, bu zaman da kullanmış. Yani bu tesadüfen ve yavaş yavaş gelişme, evrimin iddiasını ortadan kaldıran milyonlarca örnekten bir tanesi.
Evet.
Evet. İndirgenemez kompleks organlar var. Mesela göz var. Hı hı. Aynı şekilde yani bir sürü parçası var. Birinin bile eksik olduğu zaman göz işlevsiz hale geliyor. Yani merceği yoksa hiçbir şey ifade etmiyor göz. Korneasında bir eksiklik hiçbir şey ifade etmiyor. Gözyaşı bezi yok, çalışmıyor. Retinasındaki proteinlerden yani sinir hücrelerindeki proteinlerden bir sürü protein var böyle. Saniyede 500 milyar reaksiyon meydana getirebiliyorlar. Hı-hı. Biri bile eksik olsa birkaç amino asiti değişse proteinler amino asit zincirleri.
Evet.
Böyle hani 300-500 tane amino asitten oluşuyor. İki tane sen amino asitini değiştir bütün sistem çöküyor.
Evet.
Yani Allah bunları birdenbire mükemmel şekilleriyle yaratmış. Ve fosiller de bunu kanıtlıyor zaten. Hı-hı. Böyle. Bakıyorsunuz ilk göz. Şimdi gözün evriminden bahsettiler Habertürk programında. Süper bir safsata. Yani çünkü bir parçası eksik olsa çalışmıyor. Tuttular bu sefer dediler ki terliksi hayvan diye bir hayvan var. Bunun ışığa duyarlı hakikaten hücreleri var.
Hı hı.
İşte dediler ilkel göz bu. Ondan sonra yavaş yavaş önce çukurlar oluştu. İçi su doldu falan filan. Bundan göz oluştu. Yani o kadar büyük bir safsata ki bunlar birbirinden farklı tasarımlar.
Evet.
Terliksi hayvanın ışığa duyarlı hücreleri o kadar kompleks yapılar ki
evet.
Birdenbire ortaya çıkıyorlar. Yani onu da açıklayamıyor zaten. Terliksi hayvanın kendisinin oluşumunu da açıklayamıyor. Bakıyorsunuz 540 milyon yıl önce, bakın 540 milyon yıl önce
hı hı.
ilk göz, tarihteki canlılardaki ilk göz, trilobit gözü birdenbire ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani çift mercek sisteminden oluşan 600 tane göz, 300 göz bir şey de var, petek bir göz de var.
Hı hı.
300 petek diğer göz de var böyle. Bugün aynı göz yapısı arılarda ve yusufçuklarda da var, böceklerde var, sineklerde
evet.
var. Aynı göz yapısı. Evet. Birdenbire ortaya çıkıyor. Hani ilkelden gelişmişe doğru bir gelişim vardı? Yok. Bütün organlar, yapılar, en kompleks sistemleriyle canlılık birdenbire ortaya çıkıyor. İlk hücre birdenbire ortaya çıkıyor. Bakın onu da göstereyim hı hı. size. Şimdi hücrenin tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar ya, bakın işte size bakın. İlk hücre fosilleri. 3.85 milyar yıllık. 3.85 milyar yıllık. Siyanobakteri denen böyle bunlar fotosentez yapabiliyor. Fotosentez öyle gelişmiş kompleks bir sistem
evet.
ki biliyorsunuz havadaki güneş ışınlarını alıp şekere çevirebiliyor bunu.
Hı hı.
Ondan sonra son derece kompleks bir sistem, taklit dahi edilemiyor teknolojik olarak. 3.85 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyorlar.
Evet.
Yani ilk hücre fosillerine baktığınız zaman işte bunlar da günümüzdeki siyanobakteriler. Tıpatıp aynısı bakın. Hiçbir fark yok.
Evet.
Fosilleriyle. Yani 3.85 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkmış, hiç değişmemiş. Hani evrim? Evrim yok. Bunlar da günümüzdeki stromatolitler, yani mikrop kayaları. Bakıyorsunuz 3.4 milyar yıllık stromatolitlerle bugünküler arasında hiçbir fark yok. Yani canlılık birdenbire ortaya çıkıyor ve milyonlarca yıl hiç değişmeden devam ediyor. İlk
evet.
canlı hücresi ortaya çıkıyor. Sonra birkaç tane hayvan grubu var, canlı grubu var. Fakat çok hücreli daha şey canlılar, bunlar kabuklular ve omurgasız deniz hayvanları
hı hı.
540 milyon yıl önce birdenbire 50 tane grup ortaya çıkıyor. Bakın birdenbire 50 tane grup ortaya çıkıyor. Tabii ki Allah tarafından yaratıldığı kesin olarak kanıtlanmış oluyor.
Evet.
Hatta günümüzde 35'e düşüyor. Darwin'in iddiası neydi? Bir ağaç gibi olacaktı böyle. Güya bir tane hücre olacaktı. O hücreden diğer canlılar böyle ağacın dallanması gibi olacaktı. Bakıyorsunuz ağaç tersine duruyor. Tam tersi.
Evet.
50 tane grup var. Hatta ben 35'e doğru. düşüyor böyle. Hatta ben size burada bilgisayarımda göstereyim de fosillerin nasıl yalanladığı Darwinizmi.
540 milyon yıl kadar önce Kambriyen denen dönemde
hı hı.
ana vücut planlarına göre, vücut planlarına göre yapılan sınıflamaya göre işte dolaşım sistemi olan canlılar bir anda ortaya çıkıyorlar. Solungaçları olan sisteme sahip hayvanlar bir anda ortaya çıkıyorlar. Bunlar deniz canlıları tabii. O sırada yalnızca denizde hayat var. Bir anda ortaya çıkıyorlar. 50 filum. Filum deniyor bu gruplamaya. Taksonomi, hayvanların sınıflaması biliminde. Filum deniyor bunları. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Ve yıllar içinde, milyonlarca yıl içinde sayıları ağaç gibi artmıyor. Tam tersine resimde de gördüğünüz gibi sayıları azalıyor.
Evet.
Hayvan türleri yok oluyorlar. Soyları tükeniyor.
Evet.
Hayvan türlerinde yavaş yavaş artan bir süreç yok.
Hı hı.
Milyonlarca yıl içinde. Tersine bakın. Azalma var.
Evet.
Burada görüyorsunuz şu Darwinizm iddiası. Darwinizm iddiasına göre fosil kayıtları bu şekilde olması gerekiyordu.
Evet.
Bunlar gerçek fosiller. Bakın hiçbir alakası yok.
Evet.
Paleontolojik kayıtlara göre.
Ağaç tam tersi tersine duruyor. Birdenbire ortaya evet. çıkıyor. 50 tane kambriyon patlaması döneminde. Ne yapıyor evimizler buna karşılık biliyor musunuz? Amerika'da Smithsonian Müzesi diye bir müze var.
Hı hı.
Çok büyük bir tanınmış bir müze.
Evet.
Bu fosiller 1909 yılında bulunuyor müze müdürü tarafından. Ve gizliyor. Neden? Çünkü evrimi yalanlıyor da ondan.
Evet.
70 sene fosilleri gizliyorlar. Ne zaman müze müdürü ölüyor, arşivine araştırma yaparken bir bakıyorlar, o kambriyan fosilleri bulunmuş, evrimi tamamen ortadan kaldırıyor. Evet. İşte evrimciler evet. Hep böyle sahtekarlıklar yapıyorlar. Daha bir sürü sahtekarlıkları evet. Bakımların.
Mesela Oxford Üniversitesi'nden bir zoolog var, Mark Ridley diye. Şöyle itiraf ediyor, paleontoloji fosil biliminin evrim teorisine karşı oldum diyor ki, gerçek bir evrimci hiçbir zaman yaratılışa karşı evrim teorisine dayanak olarak fosil kayıtlarını kullanmamaktadır diyor.
Evet.
Çünkü bakın fosil kayıtlarını yalnızca biz kullanıyoruz. Hı hı. Adnan Bey hazırlamış olduğu Yaratılış Atlası kitabında gördüğünüz gibi kaldırmakta zorlanıyorum.
Evet.
Çok ağır.
Çok ağır.
Fosilleri, milyonlarca yıllık fosilleri bu şekilde biz sergiliyoruz. Evrimciler bunu sergilemez.
Evet.
Müzelerde bu fosilleri görmezsiniz. İstediğiniz kadar gidin müzeleri dolaşın. Hı hı. Hiçbir şekilde bu fosilleri görmezsiniz.
Kamerayla zoomlarsak hatta birkaç evet. fosili orada evet. gösterirsen.
Mesela bir çekirgenin 125 milyon yıl önceki halini bir müzede görmezsiniz.
Evet.
Çünkü görmez. Bunu koymazlar oraya.
Evet.
Eğer koyarlarsa o zaman evrim teorisini çürüten bir delil olmuş oluyor. Bakın bugünkü çekirgeyle arasında hiçbir fark olmadığı ortaya çıkmış
evet.
olacak. O yüzden bunu saklıyorlar.
Nerede? Kaç milyon yıllık?
125 milyon yıllık çekirge.
İşte bakın. Birdenbire ortaya çıkıyor, hiç değişmiyor.
Evet.
125 milyon yıl boyunca değişmez mi? Eğer bir değişim, dönüşüm, bir öyle bir evrimsel bir süreç varsa. Hayali olarak var. Gerçekte yok. Bilimsel evet. olarak yok. Bakın, bir hamam böceği ki işte mutasyonları örnek verirler. Mutasyonlarla en çok değişen hayvan türü olduğunu öne sürerler hamam böceğinin. Hamam böceği kaç yıl boyunca 125 milyon yıl önce neyse bugün de aynısı.
Evet.
Hiçbir değişim yok, dönüşüm yok.
Evet.
Mutasyon da olmuştur. Bir sürü değişimlere uğramış olması gerekirken hiçbir şekilde bir evrim yok.
Evet.
Yine aynı şekilde başka bir çekirge türü, uzun boynuzlu çekirge. O da 125 milyon yıl yaşında. Yine bir değişim, dönüşüm yok. Fosili yakından incelendiğinde başka bir çekirge fosili yine. Elimizde 250 milyon fosil var. Fosil evet. örneği. Yani bu fosil örneklerinde şunları görüyoruz. Türler sabit, değişmiyor. Evrimciler ise değişken türler olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama koyamıyorlar. Olay evet. bu şekilde bitmiş oluyor zaten. Zaman içinde zaten bunu söylüyorlar. Diyorlar ki staz var. Yani sabitlik var. Diyorlar. Türler değişmiyor diyorlar. Bu bir paleontolojide, fosil biliminde bir ana unsur.
Evet.
Bunu kimse reddedemiyor zaten. Türlerin değişmediğini zaten kabul ediyorlar.
Evet.
Ama ne yapıyorlar? Dediğim gibi soyu tükenmiş bir hayvana ait fosili buldukları zaman üzerinde o Söylekant balığında olduğu gibi spekülasyonlarda bulunuyorlar. Ama o da çok uzun vadeli olmuyor. İşte daha sonra sahtekarlıkları anlaşılmış oluyor.
Evet.
Zaten Adnan Bey bütün dünyayı ilan etti. Dedi ki bir tane dedi ara geçiş formu getirene 10 trilyon lira hemen vereceğim evet. diyor. Yok. Yani 10 trilyon ihtiyacı olan insan mı yok? Tam tersi. Bir tane evet. olsa ellerinde koşa koşa getirirler ama yok.
Evet.
Bakın bir yengeç doğru. fosili ne kadar yıl önce yaşamış? 23 milyon yıl önce yengeç nasılsa bugün de tıpatıp aynısı. Hiçbir değişiklik yok.
Evet.
Hala denizlerde aynı şekilde yaşıyor.
Hocam isterseniz kısa bir reklamlardan sonra konuları tekrar
tabii.
görüşeceğiz. Hocamıza hoş geldiniz sayın izleyicilerimiz. Aramızda Adnan Oktar hocamız şu an buradalar. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim. Sevimli. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim
maşallah,
hocam. Allah razı
maşallah.
Olsun. Hocam maşallah. Sizi çok özlemiştik. Aramızda olmanız tekrardan.
Severim ben. Sen çok güzel uyuyorsun. Çok efendisin.
Allah razı olsun.
Elinden yüzünden efendilik akıyor maşallah.
Allah
dikkat
razı
ettim
olsun
baktım
hocam.
Bugün. Çok nurlu yüzün maşallah.
İnşallah hocam.
Maşallah. Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Hocam ben bugünlerdeki sıkça karşılaştığımız bir soruyla başlamak istiyorum.
Evet. İnşallah.
İnşallah hocam. Hazreti Mehdi'nin gelişini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiştir. Said Nursi Hazretleri İmam Rabbani İbni Arab Arabi gibi sayısız değerli ehli sünnet alimleri Mehdi'nin gelişini müjdelemiştir. Bütün ahir zaman alametleri içinde bulunduğumuz dönemi göstermektedir. Ama günümüzde Hazreti Mehdi'nin gelişini inkar eden kişiler var. Sizce bu durum nasıl açıklanıyor?
Ben Mehdi gelecek diye insanlara bir müjde veriyorum, anlatıyorum.
Evet hocam.
Ama bu telaş tabii Mehdi'nin geleceğinin alametidir.
Evet hocam.
Şimdi Budistler diyor ki Buda geri dönecek diyor. Yani 100 milyonlarca Budist var. Ben hiç heyecanlanmıyorum. Yani hiç beni ilgilendirmiyor da. Buda gelmeyecek diye oturup ben uğraşmıyorum.
Evet hocam.
Mesela Masonlar Üstadlar Hiram Abif'in ahir zamanda yeniden dünyaya geleceğine inanıyorlar. Ben ondan da hiç telaşlanmıyorum yani. Hiç panik olmuyorum. Demek ki Mehdi'nin geleceğinden adları gibi eminler. Yani bu kadar panik normal değil.
Evet hocam.
Cübbelisi cübbesizi. Herkes bir heyecan içerisinde. Bir kısmı da bir yüzyıllar sonra gelecek. Bir kısmı geldi geçti. Bir kısmı şahsı manevidir. Bir kısmı görünmez bir varlıktır. Bu ne demektir? Mehdi bu yüzyılda kesin gelecek. Bakın. Mesela ahir zaman Mehdi'sinin alametleri. Ali bin Hüsamettin El-Muttaki Hazretleri'nin eseri. Celaleddin Suyuti'nin tasdifinin Hadisler isimli kitap. Bu piyasada satılan bir eser. Bunu gösterteyim. Yani bu yüzyıllar önce yazılmış bir eser. Evet. Kahramanlı Eşriyat kitabı bir satıyor. Evet. Bu es kitapta Mehdi'yle ilgili çok kapsamlı hadisler var. Bir kere dünyanın ömründen Mehdi'nin bu yüzyılda geleceği kesin. Net anlaşılıyor. Bak diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor bunu. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız 1000 yıl gibidir ve dünyanın eceli 6 gündür. 7. günde kıyamet kopacaktır. 6 gün gitmiştir. Siz 7. gündesiniz. Ahmet İbni Hanbel, bak Hanbeli mezhebinin kurucusu, mezhep imamı söylüyor bunu. İleliğinde naklediyor. İsmail bin Ebdülkerim Abdüssamed'den, o da Vehb'den rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Ne kalıyor geriye 7000'den çıktı mı?
1400.
Bu ne demektir? Bütün her şey 1400 ile 1500 arasında bitecek.
Evet.
Cübbeli diyor daha 120 yıl güneş batından doğacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bakın burada ittifakla, ısrarla aynı hadis, aynı konuyu tekrarlıyor. 7000 yıl diyor. Bu çok net. O 120 yıl izahı da apayrı bir şey. 120 yılla ilgili o kadar çok hadis var ki hepsi birbirinden ayrı. Mesela insanlar diyor, güneşin batıdan doğmasından sonra 120 yıl daha kalırlar. Yani Mehdi batıdan zuhur ettikten sonra, güneş gibidir o, güneşe benzetiyor Resulullah. Zuhur ettikten sonra insanlar 120 yıl kalacaklar. Bu doğru. Resulullah hadislerinde mutabık. Ama bakın kıyamet yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir 100 sene geçmedikçe kopmaz. Demek ki bu rivayetler muhtelif. Bakın hepsinde bir 100 yıllık, 120 yıllık bir dönemin bahsediyor ama bir ittifak yok hadislerin arasında. Fakat ortak ittifak ettikleri bir nokta var. Bir 120 yıllık bir dönemden bahsediyor. Demek ki ahir zaman 120 yıl sürecek. Buna dikkat çekiliyor. Mesela diyor ki Yecüc Mecüc'den sonra senelerce müminler kalır. Sonra gürültülü toz duman gibi bir şey görürler. İşte onlar müminlerin canını alacak son gruptur. İnsanlar bundan sonra 120 yıl daha dünyada kalırlar. Bakın bir öbür hadiste güneş batıdan doğduktan sonra, bundan sonra Yecüc Mecüc'den sonra 120 yıl kalır diyor. Bir başka rivayette geriye kafirlerin bakayası kalır. Onlar yeryüzünün en şerleri ve 100 yıl daha kalırlar. Mesela kafirlerden sonra 100 yıl daha kalırlar diyor. Bu ayrı bir şey bu da. Efendim insanlar arasında bazı olaylar olacağı belirtiyor. Bir rüzgar araya girer ve onun ruhunu da alır diyor müminlerin. Geride şerli insanlar kalır ve şeytan onlara putlara tapmaları için emir verir. Onlar da emri yerine getirirler. Deccal ve Meryem oğlu İsa'nın inişinden sonra 120 yıldır. Bakın bu sefer de İsa Aleyhisselam'dan sonra 120 yıl diyor.
Evet.
Demek ki bakın mesela ayrı bir hadis yine. hayırlardan sonra şerler için 120 yıl daha vardır. Bakın bu da çok ayrı bir hadis. Şerli insanlar hayırlardan sonra 150 sene bu dünyada hakim olurlar. Bu da ayrı bir hadis. Bütün bunlardan anlıyoruz ki ahir zamanda bir 100 küsür yıllık bir dönem var. Ama kimi Hazreti İsa'dan sonra diyor, kimi Deccal'den sonra diyor rivayetler, kimi güneş batıdan doğduktan sonra, kimi Yecüc Mecüc'den sonra. Demek ki Cübbeli'nin bu izahı doğru değil. Yani bu muhtelif hadis, bak bunları gizlememesi lazım. Burada doğru davranması lazım. Bu konuda birçok hadis var demesi lazım. O zaman buradan anlıyoruz ki ahir zamanın süresi 120 yıl. Yani Mehdiyet 120 yıl sürecek. Yani bunun içinde Yecüc Mecüc de olacak, Debbe de olacak, Dabbetüraz da olacak. Yani Dabbe derken Dabbetüraz'ı kastediyorum. Deccal'in zuhur olacak. Hepsi de yani 120 yıl içerisinde her şey olup bitecektir. Hicri 1400'de başlayacaktır. Yani Hicri 1400, Hicri 1500, 1506'ya kadardır diyor Said Nursi. Evet. 1543'lere kadar Müslümanlar kalır diyor. Yani az da olsa sayıda kalır diyor. 1545'te de kıyamet kopar diyor. 1545 yılında. O zaman şu an yaşayan insanların torunlarının torunları kıyameti görecekler. O kadar yakın. Biz Mehdi devrindeyiz inşallah.
İnşallah.
Yani benim bu dediğimin doğru olduğunu insanlar görecekler. Ben çünkü bu ispatlı olan bir şey. Alametlerin hepsi çıktı. Yani bilinen alametlerin hepsi çıktı. Darwinizmin mesela yıkılışı da Mehdi'nin bir zuhurudur. Yani Darwinizmin yıkılışı Mehdiyete bir zemin hazırlamadır. Ve ortam hazırlamadır. Mesela Darwinizm tepmez devrilmez görülüyordu fakat yıkıldı.
Evet.
Komünizm mesela tepmez devrilmez görülüyor değil mi? Evet. Komünizm mesela çocukluğumuzda hatta dünyayı kaplayacak her yer komünist olacak diye çekiniyorduk biz. Değil mi? Yani mahalleler hatta Türkiye'de komünist olacak diye Allah zirgesin çok çekiniyordu herkes. Sonra bütün dünyada birdenbire komünizm yıkıldı. Bakın Darwinizm de bütün dünyada aniden birdenbire yıkıldı.
Maşallah.
Şimdi kapitalizmin yıkılışına sıra geldi. Kapitalizm de yıkıldıktan sonra dünyada başka bir şey kalmıyor zaten.
Evet.
Sadece Mehdiyet ondan sonra.
İnşallah.
İslam ahlakı ve Türk İslam Birliği inşallah.
İnşallah.
Türk İslam Birliği'nin sancağı bütün Türklük alemine, bütün İslam alemine dikilmiş olacak inşallah.
İnşallah.
Büyük bir ferahlık, adalet ve bolluk dönemi olacak. Hazreti Mehdi dönemindeki adaletle ilgili hadisleri bir şey oku bakalım.
Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış olsa da olsa Allah benim ehli beytimden bir zatı gönderecek. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. Sünen-i Ebu Davud.
Bakın bu sahih hadis kitabı. Ne diyor Resulullah? Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış olsa da. Demin ne dedik? Hicri 1400'de bitiyor dedik. İşte 1400 ile 1500 arasındaki uzatma budur. Kıyametin kopması için zamandan sadece bir günden başka vakit kalmamış olsa da. Normalde Cenab-ı Allah Hicri 1400'de de bitirebilir. Fakat 1400 ile 1500 arası 1400'ün içinde olmuş oluyor. Yani 1400'e dahil olmuş olur.
Evet.
O yüzden inşallah Hicri 1500'e kadar hepsi tamamlanmış olacak.
İnşallah.
Kalmış olsa da Allah benim ehli beytimden bir zatı gönderecek. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. Devam et.
Hazreti Mehdi bendendir. Yeryüzü zulümle...
Yani bendendir, Resulullah'ın soyundandır. Seyittir.
Evet. Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Sünen-i Ebu Davud.
Bak bu da sahih hadis gibi. Diyor ki Mehdi'yle ilgili hadis yok. Kütüb-i Sitte'de hadis yok diyor. Kardeşim nasıl yok?
Evet.
Sünen-i Davud'dan söylüyoruz. Sünen-i Ebu Davud.
Evet.
Sahih hadis gibi bu açık, net, sarı ifadeler bak. Hazreti Mehdi bendendir diyor. Yani çok net ifade. Resulullah'ın hadisi. Yeryüzü zulüm ve işkence dolduğu gibi, mesela zulüm ve işkence Afganistan'da, Irak'ta, her yerde İslam aleminde muazzam bir zulüm ve işkence var Müslümanlara. İftira ediyorlar, hakaret ediyorlar, hapse sokuyorlar, eziyorlar, değil mi? Horluyorlar. Yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bakın yeryüzü zulüm ve işkence dolduğu gibi onu doğruluk ve adalette doldurur. İnşallah.
Bu emir de Hazreti Mehdi, insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Sünen-i İbn-i Mace.
Bakın, Kütüb-i Sidde'den yine Sünen-i İbn-i Mace. Sahih hadis kitabıdır.
Evet.
Hani yoktu kötü bir şey dedi? Hani yoktu?
Hatta yemin ediyordu hocam bu 1500 yıl ümmetin 1500
tabii 1500 yılın adisi yok diye yemin etti. O kefaretini ödemesi lazım.
Evet inşallah. Evet.
Ya oruç tutacak ya fakirleri doyuracak.
İnşallah.
İnşallah. Çünkü belli tabii orada doğru söylemedi çünkü hadis var. 8 tane hadis var. Ha sayfasını söyleyeyim yine baksın. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Celaleddin'in Suyuti'nin bakın Suyuti hem de sahih hadislerin tespitinde güvenilir imamdır Suyuti. Ehli sünnetin göz bebeğidir. Yani hadis imamıdır. Onun hadislerinden toplanmış bir eserinin 88 ve 89. sayfasında 8 tane hadis var. 8 tane. Ve bunları seçerek koymuş.
Evet.
Ve hepsi aynı ittifakla dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu söylüyor. Yani Hicri 1400 ile 1500'ün arasında ümmetin ömrü bitiyor. 1600'e varmadan da kıyamet kopması gerekiyor. Said Nursi Hazretleri de 1545'te kopacak inşallah diyor. Devam et.
Zulüm ve fıskla dolu olan dünya o Hazreti Mehdi geldikten sonra adaletle dolu taşıyacaktır. El kablul muhtasar fi alametil Mehdi il muntazar.
Bu da çok muteber bir eserdir. Ehli sünnetin göz bebeğidir. İbn Hacer Mekki. El kablul muhtasar fi alametil Mehdi il muntazar. Çok muteber bir eserdir. Evet.
Hazreti Mehdi'nin zamanında adalet o kadar bol olacak ki zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. El kavul muhtasar fi alametil Mehdi'l muntazar.
Ya şimdi fakirin fukaranın biliyorsunuz gidiyorlar mesela borcunu ödeyemiyor. Malına hukuki yoldan ama zor yoluyla el konuluyor. Evet. Değil mi? Haciz ediliyor malı. Haciz ediliyor. Ne var ne yok. Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi götürüyor.
Evet.
Mehdi geldi diyecek ki aman canım kardeşim al sen şu mallarını hepsi senin olsun bir o kadar daha senin olsun
İnşallah, maşallah.
Borcu nedir canım ciğerim kardeşim aslanım diyecek İnşallah. Bu mu senin alacağım bu mu al sana iki mislini al sana üç mislini mal o kadar bollaşacak ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani artık insanlar geri aldıkları malı geri vermek isteyecekler diyor yani utanacaklar diyor yani o kadar bollaşacak mal inşallah Mehdi döneminde
inşallah.
Evet.
Onun Hazreti Mehdi'nin adaleti her yeri kaplayacak ve insanlar arasında Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesiyle muamele edecektir. Hatta birisinden mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyleyecek. O kişi emrine yerine getirdiğinde sadece bir kişi gelecektir. El kavlu muhtasar fi alametil Mehdi'l muntazar.
Maşallah.
Maşallah.
Hangi hadis o?
Sondan bir önceki.
İnsanlar aslında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesiyle muamele edecektir. Yani peygamberin ahlakıyla ahlaklanacak ve ona göre yiyecek. Hatta birisinden mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyleyecek. Yani madem malın mülkün gitmiş değil mi? İhtiyacın var. Kim var gelsin diyor. O kişi emrine yerine getirilince sadece bir kişi gelecektir diyor. O kadar mal dağıtılmış ki. Bir kişi, o da adam da utanıyor zaten bu adam. Bu tanınan birisidir. Yani ünlü bir olay. Bu olacak yani kaderde. Adam diyor ya ümmetin en gözü aç olan ben miyim diyor. Pişman oluyor yani dolduruyorlar kucağını artık adamın. Malla, parayla, istediği her şeyle inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek. Bakın. Ahir zamandayız. Hicri 1400'deyiz. Mehdi çıkıyor. Her tarikat, her cemaat, dini gruplar en az on binlerce kişi tabisi vardır. Evet. Herhangi bir, mesela bir Nakşi tarikatı, bir Kadir tarikatı, herhangi bir cemiyet, herhangi bir dini grup binlerce taraftarı vardır. En az taraftarı olan cemaat Mehdi cemaatidir. Evet. Bakın diyor aralarında kadınlarında bulunduğu 314 kişi biat edecek. Ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. Darwinisti, materyalisti, komünisti, ateisti, zalim olan da, zulmeden de. Çünkü Allah'a karşı da zulüm vardır. Allah'a inkar da bir zulümdür.
Evet hocam.
Tabii. Zaman o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir.
İnşallah.
Yani o kadar güzel. Bunu nerede yazıyor? El kavlül muhtasır fi alemeti mehdi muntazır. Muteber hadislerin bulunduğu bir eserdir inşallah.
İnşallah.
Bak diyor, cübbeli dolaylı olarak kabul ediyor da hadis var diye açıkça kabul etmedi. Yani bakın 7000 seneyi kabul ediyor. Yani geçenlerde kabul etti. Ya boş bulundu kabul etti. Allah alem boş bulundu. İsa Aleyhisselam ile bak Ehl-i Sünnet İslam kaynaklarında bu süre efendim diyor Aleyhisselam geçti. 1400 sene. İsa ile arası, Hazreti İsa ile arası 500-550 arası gidiyor. İsa Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arası belli işte diyelim 2000 sene diyor. Şudur budur. Onun konuşmaları. İbrahim Aleyhisselam şu anda İbrahim Aleyhisselam süresi bile 5000 senedir ortalama. Buradan Adem Aleyhisselam'a bile gidilse Nuh Aleyhisselam'dan şuradan buradan 7000 gibi bir Adem Aleyhisselam süresi çıkıyor. Yani 7000 gibi bir ortalama var. Bakın demin söylediğim hadise geldi. Kardeşim 7000 dünyanın ömrü o zaman Hicri 1400'den 1500 arasında vakit kalmamış oluyor işte. Kendiniz diyorsun 1400 sene diyor.
Evet.
İslam kaynakları bu süre efendim Aleyhisselam geçti diyor 1400 sene diyor. Yani 7000 gibi ortalama var Adem Aleyhisselam'dan. Çünkü şeyler ortalamalar belli. Buna şimdi ayet yok. Garanti veremeyiz. Hadis de yok. İnsaf. Nasıl hadis yok baksana. Evet. 8 tane hadis var.
Evet, evet.
Hadis de yok. Yani hadis de olmadığı için garanti veremeyiz. Ama yıllar bellidir. Peki nereden çıkarıyorsun o zaman kardeş? Madem ayet yok. Evet. Hadis de yok.
Hadis de yok.
Neye dayandırıyorsun peki? Müslümanım diyorsun. Değil mi? Evet. Neye dayandırıyorsun? Peki ne gerek var bu hadisleri gizlemeye? Çünkü bunu kabul ederse Mehdi'nin başa çıkacağı vakit kalmıyor.
Evet. Evet.
O zaman yüzyıllar sonra Mehdi gelecek diyemeyeceği için.
Evet.
O zaman ne diyor? Hadis yok diyor. Bu doğru bir hareket değil. Yani bu konuda çok dürüst olacak, evet. Samimi olacak. Resulullah'ın artık bütün hadislerini saydım, okuduk. Bunlara güvenmesi lazım. Ve o sözünü düzeltmesi gerekir.
Evet hocam.
Evet.
Yine burada bir soru var hocam. Sorabilir miyim?
Tabii, estağfurullah. Buyur.
Hocam, Hucurat Suresi'nin 6. ayetinde "Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haberle gelirse onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursanız da sonra işlediklerinizle pişman olursunuz." diye Allah bildiriyor. Sizin hakkınızda birçok iftirada bulunuyorlar. O zaman samimi Müslümanların bu iftiralarla inanması ve doğruyu araştırması gerekmez mi?
Tabii, yani bir Müslüman hakkında suizan etmek, özellikle küfrün ve dinsizlerin, masonların, ateistlerin, din düşmanı, din karşıtlarının ifadeleriyle atılan iftiralarda bak ya neler yapmış işte, vay be falan diyorsa bir insan,
evet,
bu haramdır. Gözüyle görecek, kulağıyla işitecek, tahkik edecek, araştıracak, emin olacak, o zaman inanır. Onun için Cenab-ı Allah diyor, bir fasık, yani Kur'an'a, dine, İslam'a ehemmiyet vermeyen herhangi bir insan, yahut Kur'an'ın hükümlerini yapmayan herhangi bir kişi size bir haber getirirse onu mutlaka araştırın diyor Cenab-ı Allah. Araştırması haram olur.
Evet.
Ve ona inanırsa yine haram olur. Araştırmadan inanmak haram.
Evet.
Doğru söylüyor kardeşimiz.
Yine bir soru daha yönelttim, evet, uzmanımızın hocam.
Zaten hocam size de atılan iftiraların hepsinin yanlış olduğu birbiri ispatlandı.
İspatlandı,
akıl, evet, hastanesi orada çok affedersiniz deli dediler. Tenzih ederim sizi. Biz gelip şahit olduk. Arkasından Gülhane Askeri Tıp Akademisi raporla zaten bütün hepsini kaldırdı.
Bu ev, evet, üst ihtisas, evet, kurumunda da kaldırdı.
Evet.
Ama ben deli aşığım. Allah'ın delisiyim ben.
Evet,
tabii. Allah aşkının delisiyim ben inşallah.
Evet. Kokain kullanıyor dediler. O ispatlandı mahkemede. 72 saat sonra kanınızdan 5 mikrogram çıkardılar. Mahkeme kararıyla, mahkeme beraat verdi. Adli tıp raporlarıyla hiçbir insanın 72 saat sonra kanında kokain olamayacağı, dolayısıyla yemeğinize karıştırıldığı ispatlandı. Ondan sonra Ebru Şimşek diye bir hanım çıkardılar. Uygunsuz tavırlarını sizin evde çektiği söylendi. O görüntülerin sizin evde olduğu söylendi. Mahkeme kameralar önünde bilirkişi tayin etti ve iki görüntü de incelendi. Ebru Şimşek'in uygunsuz görüntülerinin olduğu evin 60-70 metrekare küçük bir daire olduğu, tavanlarında böyle kirişlerin olduğu aşağıya sarkan, Adnan Bey'in evinin 4-5 katlı villa olduğu ve asmolen tavan dedikleri, yani dümdüz tavanlar olduğu ve büyük,
evet,
bir villa.
Evet, kiriş yok benim bulunduğum evde. Obanın bulunduğu evde kiriş var.
Hı hı.
En belirgin olan o. Zaten bilirkişi de diyor, bu ev tamamen yıkılıp yeniden yapılmadıktan sonra böyle bir kiriş sistemi gizlenemez dediler. Benim bulunduğum evde zaten pencereler tavandan tabana kadar. Ama bir kere villa, yani o küçük ev 50-60 metrekarelik,
evet,
o. Koskoca villa.
Evet.
Çekimleri karşılaştırdılar. bilirkişi, uzmanlar, psikiyatristler, herkes vardı, hakimler. Zaten bakar bakmaz anladılar yani hemen.
Evet.
Yani konu hemen bitti.
Evet.
Sonra işte uzunca mahkeme karar açıkladı. Bilirkişi raporlarına, kendi yaptığımız tespite, yani filmlerin izlenmesine, hı hı, ondan sonra işte şahitlerin ifadene göre adı noktada ve arkadaşların atılan iftira geçersizdir diye mahkeme karar verdi.
Evet.
İnşallah ve beraat ettim. İnşallah. Ama işin ilginç yanı, işin ilginç, bak çok hayret verecektir. Hı hı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat ettiğim halde net delillerle bu konu bitti halde bu bayan bana tazminat davası açtı, bu olay oldu diye ve bu tazminat davasını kazandı.
Evet. Yani amaç belli hocam.
Hayır, tazminat kazandı, biz de tazminatı ödedik. Ağır Ceza diyor, evet, beraat ediyor diyor. Net diyor yani, alakası, evet, yoktur diyor. Fakat bayan da tazminat davası açıyor diyor, bu olay gerçektir diyor. Mahkemede kabul etti, bu bayan doğru söylüyor diyor. Kadına tazminat ödedik. Hayır yani, ben mahkemenin kararına çok saygılıyım ama mucize bu, hayret edici, evet, bir şey. Ama o nurlu ellerini öperim ben onların yani. Evet. Bütün hakimlere saygım çok büyük benim, hürmet ederim. Helali hoş olsun, ben onlardan şikayetçi değilim. Haklarına da bir şey de demiyorum ama bu bir mucizedir. Yani Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen, net delille rağmen, evet, bu şekilde karar alınması mucizedir.
Evet hocam.
Maşallah, ama ellerine sağlık, bir şey demiyorum.
Hatta bir şahit de çıkıyor. O dönem arkadaşı olan Filiz Karataş isimli bayan.
Evet.
Hayır, sahte değil. Yok, o dönem arkadaşı olan Ebru Şimşek'in bir hanım gelip mahkemede tanıklık yaptı. Dedi ki o dönemde de Ebru dedi zor durumda kalınca dedi, hı, birlikte planladık dedi. Evet. Adnan Bey'in üzerine yıkalım diye.
Evet,
mahkemede tanıklık yaparak belirtmiş oldu bu.
Evet.
Düzmece olduğunu bu işin şeyin.
Demek ki buraya, Allah'a yoluna girmiş bir bayandı da demek ki.
Dürüstü, yani, evet, samimi,
daha, evet, daha, evet.
Yani mesela vicdanlı davrandı, vicdan, orada, evet, evet, itiraf etti, doğruyu söyledi, evet.
Evet hocam. İnşirah suresinin 4. ayetinde senin zikrini şanını yüceltmedik mi diye Allah buyuruyor. Bu ayetin ebcedi 2009 yılını gösteriyor. Saygıdeğer hocam, bu ayetin ebcedi ve anlamından Hazreti Mehdi'nin şanının ve adının 2009 yılında çok fazla yayılacağını mı anlıyoruz? Cavidan Güven
Aleyhisselam. Maşallah. Aleyhisselam. Bir de okur musun ayet?
Okuyayım hocam.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Evet.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Senin zikrini şanını yüceltmedik mi?
Ha, evet, şanını yaymadık mı? Evet, güzel. Evet. Bu ayetin ebcedi 2009 veriyor.
Evet.
Maşallah.
Evet, tabii hocam.
Tabii, direkt Mehdi'ye bakan bir işaret tabii, inşallah. İnşallah, maşallah.
Evet hocam.
Bakın ne diyor Üstad Hazreti? İstikbal dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarına karip yakın zannetmişler diyor Mehdi için. Bak 1399 demiyor. 1398 de demiyor. 1404, 1405 de demiyor. Bakın tam net tarih veriyor. İstikbali dünyeviyede, yani dünyanın istikbalinde, ileriki tarihte 1400 sene sonra, yani Hicri 1400'de gelecek olan Mehdi'yi asırlarında zannetmişler diyor. Sahabeler de beklemişler Mehdi, peygamberimizin vefatından sonra. Hı. Mehdi çıktı çıkacak, çıktı çıkacak diye beklemişler. Hı hı. 1400 sene sonra olacak biz olayı diyor. Kendi vakitlerinde bile beklemişlerdir diyor. Biliyorsunuz Tevrat'ta da Mehdi'den çok bahseder. Evet. İncil'de de bahseder.
Evet,
Hazreti İbrahim'in suhufunda, diğer kitaplarda da bahseder. Bütün dinlerde Mehdi vardır.
Mehdi vardır.
Evet,
Mehdi
inşallah. İnşallah. Evet. Başka sorular var mı?
Evet, var hocam.
Neler var bakayım?
Allah'ın Tur suresinin 35 ayetinde yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Şeklinde bildirdiği ifade, Darwin'in iddia ettiği canlıların güya tesadüfen meydana geldiği yönündeki sapkın fikre işaret ediyor olabilir mi?
Bir daha ayet okur musun?
Tabii. 35. ayetinde yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi?
Maşallah, bir bakayım.
Buyurun hocam.
Çok sarı tabii. Cenab-ı Allah şeytan Allah'sını Tur suresinin 35. ayetinde yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Bakın yani tam darilislere cevap bak. Evet. Çünkü onlar tesadüfen oldu diyor. Hiçbir şey olmaksızın yaratıldı, evet, diyorlar. Yani hiçbir güç, hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden oldu diyorlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi?
Evet.
Yani Cenab-ı Allah onları değil mi orada aşağılıyor. Yoksa yaratıcı kendileri mi? Kendileri yaratmadığına göre, tesadüf de yaratmayacağına göre kim yarattı diyor Cenab-ı Allah. Ben yarattım diyor.
Evet.
Evet.
Hocam tekrar soracağım bir sorumu var. Bayağı bir uzun ama bu.
İnşallah.
Hocam evrimciler canlılığın oluşumunu tesadüflerle açıklıyor. Oysa göz düşünecek olursak görebilmesi için bütün parçaların aynı anda bir arada oluşması şart. Yani tesadüfle değil ancak yüce Rabbimizin yaratmasıyla bir göz görebilir. Sırf göz sığısının olmaması bile gözün görmemesi için yeterli bir sebep. Milyarlarca yıl içinde aşama aşama oldu diyorlar. Oysa bir parçası eksik olsa gözde görme işlemi gerçekleşmez. Hocam şimdi mantıksızlıkların daha iyi değerlendirebiliyorum. Hocam sizin vesilelerinizle aklımız açıldı. Hocam sizi yeniden izleyebilmemiz çok büyük bir güzellik. Saygılarımla Bilge Hancı İzmir'den.
O çok çok önemli bir şey arkadaşımızın. Mesela diyor ki adamlar mutasyonla işte göz merceği değişti diyor. Kardeşim sağ tarafı değişti. Sol taraf aynı anda nasıl değişiyor? Etme gözünü yediğim yani. Etme yani artık yani. göz bebeğine burada mutasyon oldu. Göz bebeği oluştu diyor. Ama aynı bir paralelde de öbür tarafta oluşuyor. Ya insaf. Ya beyne giden sinir bir anda burada oluşuyor mutasyonla. Bir de bakıyorsun otomatik orta bir mutasyonda orayı düzeltmiş oluyor. Oraya götürmüş oluyor. Geçen gün Oktar anlatıyordu. Mesela şu gözün optik ayarlama sistemi. Ya bu çok nefes kesecek bir şey.
Evet hocam.
Yani fotoğraf makinesi yahut video kamera mesela çeviriliyor. Önce bir bulanıklaşıyor. O kadar mühendis, o kadar usta, alim çalıştığı halde, o kadar teknik alet, edevat olduğu halde odaklama bir uğraşmak gerekiyor. Bayağı bir uğraşıyor odaklama. Evet. Bakın kafamı bir çeviriyorum. Anında net. Evet. Çeviriyorum anında net. Yani yıldırım gibi ayar yapıyor. Mercek ayarı yapıyor. Bu nasıl tesadüfen olur ya? Yani bir kere bunun başında insan koysan, yani mercek ayarı yap arkadaşım gel şu gözü ayarı desen. Yani bak teknik adamlar, fotoğrafçılar bunu yapamıyor. Yani insanlar yapamıyor. Peki bu gözün ne özelliği var da bu hücreler bunu anında, bu bulanık ben bu görüntüyü düzelteyim diye nasıl karar verebilir bir göz hücresi? Yani net olmaya niye ihtiyaç duysun? Yani hafif bulanıklığı bile kabul etmiyor. Çok net olacak. Bir çeviriyorsun, anında netliği sağlıyor. Yani hücreler buna nasıl karar versin?
Maşallah.
Evet.
Maşallah.
Sağ kulağın mesela örs kemiğinde diyor mutasyon oldu, örs kemiği oldu diyor. Sol kulak öbür taraf diyorsun, orada da bir mutasyon oldu diyor. O nasıl oldu? O da aynısını çıkarttı diyor. Ya kardeşim, la havle ve la kuvvete illa billah ya razim değil mi? İnşallah. Yani dediğim ben bu insanlara.
Evet.
Ya bu kadar olmaz yani abi
evet,
insaf.
Hocam. Yani hocam yine bayağı bir uzun sorumuz var.
Evet, böyle.
Ey insanların efendisi, bize senin Mehdin hakkında haber ver. İnsanların efendisi dedi ki, nesiller gelir geçer ve inananlar azalır. Doğruluğun takipçileri ve dinin destekleyicileri gider. Sonra o Mehdi gelir. O Mehdi vahalardan oluşan bir dünyayı sulayacak ve tükenmeyecek bir okyanustur. Kitap Ul Gayet Bihar Ul Envar Cilt 51. Asiriyan Yayıncılık derleyen Muhammed Bakır El Meclisi İran Kum 2003 Saf 184. Bu hadisten Hazreti Mehdi'nin zuhrunun ardından dünya çapında büyük bir etki oluşacağı anlaşılıyor. Hocam Hazreti Mehdi tükenmeyen bir okyanusa benzeyen Kur'an-ı Kerim'i tüm dünyaya yayacak, Kur'an ahlaklarını insanlar arasında benimsetip etkili kılmaya vesile mi olacaktır?
Şimdi bazı tipler var. Bu Şii kaynaklı bir hadis.
Evet.
O hadis Şii kaynaklı diyor. Sanki böyle kafirden geliyor yani. Ne fark eder? Yani Caferi olsun, efendim Vahabi olsun, Şii olsun, hepsi bizim mümin kardeşlerimiz, tertemiz insanlar. Kendi hayalinde de yazmıyor. Rabilerden duyduğunu yazmış. Ayrıca bu mesela size rica edebilir miyim?
Tabii hocam buyurun.
Mesela diyor ki, nesiller gelip geçer ve inananlar azalır. Doğruluğun takipçileri ve dinin destekleyicileri gider. Sonra da Mehdi gelir. Peki bu ehli sünnet hadislerine bunun çelişen yönü ne? Hadi diyelim ki o yanlış kafanızdan öyle düşündüğünüzü düşünelim. Ehli sünnet hadisleri, Mehdi hadislerine çelişen nere var burada? Hiçbir tam mutabık. Nesiller gelip geçer ve inananlar azaldı. Mehdi'lerinde inananlar azalacak. Doğru. Ehli sünnet kaynaklarında da var. Evet. Doğruluğun takipçileri ve dinin destekçileri gider diyor. Dinin destekçileri gider. E doğru. Aynısı gitmiş. Hadislerde de aynısı var. Ehli sünnet hadislerde. Sonra Mehdi gelir. E bu da doğru. O Mehdi vahalardan oluşan bir dünyayı sulayacak. Yani bomboş alemi dop dolu hale getirecek. Bu da hadislere, ehli sünnet hadislere uygun. Ve tükenmeyecek bir okyanustur. Ne var bunda peki? Bu hadis niye acayip?
Evet.
Yani o hadisleri, ehli sünnet hadisleri tasdik eden bir hadis bu.
Evet.
Yok Şii hadisiymiş almayız. Yok Caferi hadisiymiş almayız. Mehdi devrinde işte bayrılıklar da gidecektir.
İnşallah.
Caferi, Şii, Sünni ayrımı kalkacaktır. Aynı Resulullah dönemi gibi olacaktır.
İnşallah.
Bu parçalama ruhu kalkacak, bütünleşme İnşallah. Ruhu gelecektir.
Evet hocam. İnşallah.
Biz Sünniyiz. Ama bu zaruretten kaynaklanan bir olaydı. Evet. Yani zaruret. Fakat Mehdi devrinde Said Nursi diyor ki en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müştehit, yani en büyük mezhep imamı, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak diyor. En büyük kutup olarak diyor. Bir zat-ı nurani gelecek. O da ehl-i beyt-i nebeviden olacaktır. E böyle bir insan tabii ki herhangi bir mezhebe tabi olmayacaktır.
Evet.
Bütün mezheplerin üstünde olacaktır. İnşallah. Bunu kim söylüyordu? Muhyiddin Arabi söylüyor. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. En önemlisi budur.
Evet.
Aynı benim devrim gibi olacak diyor. Sahabe devri gibi. Bütün mezheplerin kalkacağını söylüyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü daha evvel ümmetin kendi aralarında bürüneceğini, parçalanacağını, fitne çıkacağını, hatta birbirlerine düşeceklerini, kan akatacaklarını söylüyor. Mehdi gelince birdenbire ortalık durulup sakinleşecek. Şiiler de bizim canımız yerimiz. Vehhabiler de, efendim Caferiler de, Aleviler de, Bektaşiler de, onlar bizim ruhumuz, canımız yerimiz. Tertemiz insanlarımız onlar. Bıraksınlar bu bölme ruhunu. Mehdi devrinde hepsi inşallah çelik gibi bir arada olacaklar.
İnşallah.
Türk milletinde inşallah çelik gibi birleştireceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Turani Türk devletleri tek millet olacak. Allah diyor ki sizi milletler olarak yarattık. Şimdi Allah vermesin bir gün biz gelsek Konya bir ayrı bir memleket. Allah vermesin mesela pasaportla gitsek. Efendim Ankara'ya pasaportla gitsek. Şu an aynı onun gibi yani. Mesela Kazakistan'a gideceğiz. Pasaport var mı? Nerenin pasaportu? Niye Kazakistan'a ben pasaporta gideyim?
Evet.
Azerbaycan'a ben niye pasaporta gideyim? Ben aynı millettenim. Evet. Aynı dindenim. Örfüm aynı, annem aynı. Her şeyim bir. Benim millettaşım. Allah sizi milletler olarak yarattık diyor.
Evet hocam.
Millet bölünür mü? Millet bölünmüş vaziyette. Önce onları bir birleşireceğiz. Bütün Turani devletler bir birleşecek Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Kırmızı bayraklar birleşir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Türk bayrakları. Zaten alemden söylüyor. Türk diyor.
Evet.
Türk din geçiyor yani başka hadislerden. Sonra İslam alemini Allah'ın izniyle hepsini zaten Türk devletleri tamam Müslüman. Ama Hristiyan olanlar da bizim canımız ruhumuz.
Evet.
Museviler de bizim canımız ruhumuz. Tertemiz kardeşlerimiz onlar. Onları da şefkatle kucaklayacağız. Ermenistan'a, Rusya'da dahil. Rusya'ya dışarıyız. Rusya'nın iltihakıyla Türkistan Birliği dehşetli bir güce kavuşacak Allah'a. Onlar da çok yiğit bir millettir. Rus millet, asil bir millettir. Onları da inşallah bu topluluğun içine alacağız. İsrail'e de, Ermenistan'a da, bütün Türk devletlerine de. Üstad Bediüzzaman Said Nursi diyor, dünyanın hiçbir gücü diyor, bu birliği yenemez diyor. Hiçbir gücü diyor.
İnşallah.
Ama Mehdi kan mı akıtacak? Yok. Şefkat menbaı. Damla kan akıtmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tek bir damla. Uyuyan kişi olun aman uyandırmayın der diyor Mehdi. Uyusun yani ellemeyin. Anlaşıldı mı? Müthiş bir merhamet ve adalet anlayışına sahip olacak ve bütün silahları ortadan kaldıracak. İnşallah. Dünyanın anlaşılacak diyecekler arkadaşlar bu silahları bir kaldıralım. Şu silah fabrikalarını kapatalım. Traktör fabrikası kuralım. Dozer fabrikası kuralım. Teknik alet edevat buzdolabı yapalım. Ama bu silaha para vermeyelim diyecek. O zaman zenginlik nasıl olacak? Katlamalı olacak. Çünkü silaha harcanan para ile Afrika'daki, Asya'daki bütün bu aç, susuz, perişan olan insanlar muazzam sağlıklı hale gelecek imkana kavuşacaklar. Yani o para onlara kat kat yetecek durumda şu an. Yani silahlanmaya ayrılan para. Silahlanmaya ayrılan para kalkacağı için İşte Mehdi'nin zenginlik saçmasının nedenlerinden bir tanesi budur. Bir egoistik bencillik kalkacak, gönüller zenginleşecek ama silah sanayine harcanacak para bütün dünyada gıdaya, yiyeceğe, içeceğe, kıyafete, fakire, fukaraya dağıtılacak.
İnşallah.
Ve muazzam bir zenginlik olacak inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Can. Sorularımız çok. Siz gelmeden önce de biz yaratılış atlasını izleyicilerimize anlatıyorduk hocam. Bir kere de sizden
obüs mermisi gibi bir şey. Getir bakalım yaratıcı. Maşallah, maşallah. Allah Allah.
Maşallah. İçindeki bilgilerden dolayı ayrılmış.
Evet.
Bu kalınlıkta bir kitap yok bu halükte.
Levrek mesela. Balıkçılara gitsinler kardeşlerimiz. Levrek meşhur. Kaç milyon yıllık? 54 milyon yıl. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş. Yani ben yakından görüyorum. Yani o kadar detaylı ki, yani dişleri, kemik yapısı, en ince kıvrımına kadar. Şimdi bir kardeşimiz alsın balığı yesin. Yahut kızartsın. Şöyle derisini bir sıyırsın. Tıpkısının aynısı.
Evet hocam.
Tıpkısının aynısı. En ince detaylarına kadar aynısıdır. Hiçbir değişiklik olmamış. 54 milyon yıl içerisinde bu balığın şimdi kalkıp ne yapması gerekirdi?
Uçak uçacaktı.
Ya, ya onlara göre işte kardeşim, dans etmesi yani, gerekiyor. Stalinistler hiç ağaçlardan bahsetmezler ne hikmetse.
Evet hocam.
Hiç ağızdan almıyorlar. Ağaç bir kere onları geçiyorlar. Bitki evet. Ağaç geçmiyor. Ama biz tabii bu konuyu önemli görüyoruz. Bakın asma yaprağı 38 milyon yıllık Montana Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş. Bakın gıcır gıcır aynısıyla duruyor. Hiçbir değişiklik yok. Üzüm yaprağı.
Evet.
Ringa ve güneş balığı. Hiçbir değişiklik yok. 54 milyon yıllık. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş. Sumak yaprağı. Meşhur sumak. 54 milyon yıldan beri hiçbir değişiklik yok. Colorado'da bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir de diyorlar ki ya diyorlar bu fosiller gerçek mi acaba? Canım ciğerim. Bir taneci kardeşim. Bak muhterem kardeşim. Bizde öyle ters bir tavır olmaz.
Evet hocam.
Bana desin bir kardeşim. Ya ben arkadaşım inanamıyorum. Samimi olarak. Bana bu fosilleri benim adresim şudur bana getirin. Ben araba tutup getireceğim. Ama bir tanıdığı profesör varsa beraber gideceğiz üniversiteye. Bildiği hocası, arkadaşı kimse yaş tayin metotları vardır. Ve masrafını da ben yapacağım. Yani içi rahat etsin. Yaşını bir öğrensin, içi de rahatlasın. Yani bizde her şey ispatlı. Öyle konu yok. Evet, inşallah.
İnşallah.
Hayvanın ismi tabii biraz kaba gibi görünüyor ama ayı çok tatlı bir varlıktır. Evet. Ayı kafatası diyor. Şimdi ayı hakaret gibi oluyor ama dünyanın en şeker varlığı ayı. Ben çok seviyorum ayıyı. 50 bin yıllık. Çok şeker varlık. Bak hiçbir değişiklik yok. Kerata kim bilir o zaman ne işler yapıyordu. Süper sevimli varlıklar ayılar. Levrek, ızgarası falan meşhur biliyorsunuz.
Evet.
Tavada bakın yutkunmuş aklınıza gelmiş.
Hocam tereyağlı. Bol tereyağlı.
Maşallah. 54 milyon yıldan beri hiçbir değişikliğe uğramamış. Gelsinler kılçık sayısına kadar aynı. Gelip saysınlar. Güneş balığı. Hiçbir değişiklik yok. 54 milyon yıllık. Amerika bulunmuş yeri. Kuzey Amerika ceviz yaprağı. 65 milyon yıllık. Dakota, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi diyorlar ki Amerika'dan şimdi bazıları da der ya Amerika'dan toplamışlar. Öyle bir şey yok. Çin.
Evet.
Efendim en çok Çin'den bulunuyor. Brezilya. Evet. Dünyanın her yerinden bulunuyor. Evet. Türkiye'de de her yerde çıkar bu. Yani
İngiltere.
Bulunma yerleri öyle sınırlı değildir. Darwinistler Amerika'dan ithal birçok profesör getirdi geçenlerde.
Evet.
Sırasıyla profesör bilmem kim profesör İngiltere'den, İsviçre'den toplanmışlar 10 kişi, 15 kişiyi kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Kardeşim ya bir nezaket vardır. Hocam arkadaşlarınızdan bir kişi böyle müşahit olarak gelsin. Değil mi? Bir bakayım ne var falan insan der. Tadı kaçacak tabii. Çağıramıyorlar. Yiğit Bulut maşallah o çocuk çok delikanlı Yiğit maşallah. Bak bizi çıkarttı. Kodumu oturtturduk. Vurdumu devirdik ve konu da bitti.
Evet.
E kardeşim bu kadarmış işte canınız yani bak. Yani tek seans yetti. Evet. Diyor aman Yiğit Bulut bir daha çıkartmasın şöyle tehdit etmiş. Böyle çeşit tehdit yazıları çıktı Yiğit Bulut'la ilgili. Hı hı. İşte seni görevini alacaklar işte televizyondan atacaklar bilmem ne.
Birisi durdursun Yiğit
Bulut'u. Birisi durdursun Yiğit Bulut'u. Panik onlar. Kardeşim durdursa bile senin ağzın burnun darma keşen olmuş zaten. Yani bitmişsin yere yatmışsın sen yani. Evet. Durdursan ne olur yani hani halk arasında devrenin bir sözü vardır neyse söylemeyeyim. yani kaç yazar yani devrenin evet, sözüdür yani. Yani ne olur yani. Bakın tek seansta bitirir tek seans bir tanesinde bitirir. Çocuklar çıktı yani incesini aldılar. Yani fazla da uğraşmaya dergemi hadi kendi kendini bitirdiler kadıncağız bir barikada çıktı ben Allah'a inanıyorum dedi maşallah.
Maşallah.
Şeyde neydi o bir çocuk daha vardı senin hikayenin anlattığın var ya Ender Helvacıoğlu evet. Ben TKP'li değilim diyor. TKP değil biz de aklımızda TKP kaldı. Türkiye Kurtuluş Partisi de olabilir tabii ben bilmiyorum TKP evet. Türkiye'de duyduğunca ne onu Türkiye Komünist Partisi akla geliyor
evet.
Bu da işçi partili olduğu için ağrından gitmiş herhalde ama diyor ben diyor TKP'li değilim ona biliyorsunuz Sovyet yanlısı olduğu için Türkiye İşçi Partisi Çin yanlısı çok ağırdan gitmiş. Israrla diyor ben değilim. E tamam değilsin özür dileriz kusura bakma ben yanlış buldum. Ne bileyim ki. Ama yani hakikaten gözleri dolmuş. Yani bu güzel bir şey Ender Hoca. Bu niye ağırına gidecek bir şey yok ki bunda ya. Bu niye bunda rencide oluyor anlamıyorum. Yani 20 kişi falan var şahitler. Yapmasın yani ayıp yapıyor. Yani ben bütün hep samimi arkadaşlarım. Yani hayattan hiç yalan söylemeyecek adamlar. Ne zorlar yalan söylesinler. Çok kapsamlı anlatmışlar Darwinizmi, materyalizmi. Bir de maddenin hakikatini yani beyinde oluşmasını anlatmışlar. Zeki insan güzel düşünmüş, o an etkilenmiş. Ne var yani bir insan, Marksist olan bir insan asla hidayet bulmayacak bir konum var. Yani utanç verecek bir şey mi var? Evet. Tamam sonradan Allah hidayetini almış olabilir, inancını kaybetmiş olabilir. Ama o an olmuş. Suç mu bu ya? Onu da rencide olacak ne var? Onu oturup cevap yazısı yazmış bilmem ne falan böyle. Yani bunda çirkin bir şey gayet güzel.
Evet.
Evet. Öyle değil mi? Tabii öyle denmez. Yani testten düze gitmek doğru. Mesela çirkin bir şey değil denmez. Güzel bir şey denir.
Güzel bir şey.
Tabii. Yani testten düze güzel bir şey değil.
Evet.
Onu yapmamak lazım.
Evet.
Evet. Efendim ringa balığı bir tür kıl kanatlı böcek kaç yıllık? 11 milyon. O gençmiş. At kestanesi yaprağı 65 milyon yıllık. Artık bakın Oktar sen delikanlı mısın? Yardımcı olmuşsun Selim Bey. Bakın yani Allah'ın hikmeti mermer kaya olmuş yani. Direkt taş kesilmiş görüyorsunuz. 65 milyon yıllık at kestanesi yaprağı. Bakın şu anki hali ve şu anki hali. Hiçbir değişiklik yok.
Evet.
Aynısı. At kestanesi yaprağı bir süre sonra ata dönüşmemiş. Efendim merkebe de dönüşmemiş. At kestanesi olarak kalmış. Eğlenti otu. Bakın 360 milyon yıl. 360 milyon yıldan beri eğlenti otu yaşıyor. Hiçbir değişiklik yok. İbn-i Miskebeh diyordu ya hurmadan insana dönüştü dedik ya.
Evet.
Adamı kahraman gibi anlatmaya kalktılar. Ben rezil rüsvay ettim. Ondan kimse ağzını alamadı.
Evet.
Dediler ki bu Müslüman tabii buna bir şey söyleyemezler falan dedi. Ben dedim ki süper alçak, şerefsiz ve haysiyetsizin teki dedim. O evet. Türk düşmanı ve kahpe o adam dedim.
Evet.
Denebiliyor muymuş, demiyormuş bir gösterttim.
Evet.
Baktılar ki deniyormuş.
Evet.
Şimdi de ağzını alamadılar. Evet. Yani kahpenin hası böyle, hakiki kahpe yani.
Evet.
Türk milletini tarlalarda çalıştırmak lazım gerekiyormuş. Evet. Haşa. Bak soysuza bak. Yani vahşi hayvanlar gibidir onlar diyor. Evet. Türk milleti için. Kahpeye bak. O tarlalarda hayvan gibi çalıştırmalar gerekiyormuş.
Evet.
Söze bakın.
Aslında kendisi evet. için söylemesi gereken bir durum.
Tabii haysiyetsiz herif.
Evet.
Denemiyor sözünü de böylece çürütmüş olup bir teoriyi daha ortadan kaldırmış evet. olur. Evet. Diyemezler diyordu. Evet. Hatta daha da fazlasını derim de.
Evet.
Yani bu kadar yeter.
Evet. Siz öyle deyince hemen geri...
Bir daha kimse ağzını alamadı.
Evet hocam.
Yoksa İbn-i Meskebe dur bakalım dediler şöyle. Muazzam bir olay girdik işte. Darwin'den daha büyük bir alim keşfettik falan gibisinden.
Evet.
Utanç vericidir bu. Ateistler, dinsizler, Allahsızlar, kitapsızlar her zaman tarihinde çeşitli felsefeler ortaya atmışlardır. Sümerlerde de olmuştur. Efendim eski Yunan'da da olmuştur. Eski Mısır'da da olmuştur. Çeşitli felsefeler ortaya atılmıştır. Ama ortak inançları Allah'ı inkar etmek üzerindir. Evet. Ama ilkel Darwinizm dünya tarihinin en başlangıcından beri var. Hep tesadüfen oldu. Tesadüfen oldu iddiaları. Haşa.
Evet.
Ama biz buna artık bir son verdik. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Ringa balığı 54 milyon yıldan beri duruyor. Hiçbir değişiklik yok. Eğer mesela bazı kardeşlerimiz ben açıkça söylüyorum da canlı yayında. Yahu bu fotoğraflar hani neyin nesidir? Bir gerçeği var mı? Fosil merak ederlerse ama bir ve iki tane artık çok fazla herhangi bir sayfanın içerisinden bir tanesini seçecekler. Rica edelim fosil sahibi kimse arkadaşımıza getirtelim, göstertelim. Ağabeylerine, profesörlerine, kardeşlerine getirsinler. Yaş tayini yapmak için üniversiteyi tespit etsinler. Üniversitenin harcını ben yatıracağım, parasını vereceğim. Bir veya iki tanesini de tespit etsinler. Doğruluğunu anlasınlar, işleri rahatlasın. Hepsi doğru.
Evet.
Tamamı doğru. Ben çok sağlamcıyım. Ben de öyle şey olmaz.
Evet hocam.
Ben mahcup olacağım bir şey söylemem.
Hatta bir tanesinden şüphe etmiştiniz de biz üniversiteye götürüp kontrol ettirmiştik. Üzerinde kimyasallarla test etmişlerdi.
Tabii.
Doğru evet. Çıkmıştı o da yani. Tabii. Gerçek fosil olduğu anlaşılmıştı.
Programımızın sonuna.
Bitiyor.
Evet son sözü.
Şunu söylüyorum bari.
Evet hocam.
Deniz iğnesi 23 milyon yıllık. Sonunda rokete falan dönüşmemiş. Bak. Çok sevimli bir balık. Bayağı güzel maşallah. Çok kibar.
Evet,
hiçbir değişikliğe uğramamış. Tamam. Bitirebiliriz. Ha şu kedimi gösterseydim ben ya. Millete.
Evet. Kedimiz var. Son dakikamıza gösterelim. Karamel.
Kedimi meşhur edeyim ben. Getir getir getir getir abisi. Bunun adı çikolata.
Çikolata.
Evet. Abisi sen zoom yapıyor musun? Benim çikolatama zoom yapıyor musun? Bak dünyanın en tatlı kedilerinden bir tanesi daha.
Oy maşallah.
Abisi görünüyor benim tatlım. O kurban olur onu ben yaratana o tatlı canına. Ha cik. Görüyor musun? Zoom yapabiliyor musun? Yok daha olmadı. Bak bak bak gözleri gör. İyice zoom yap şunun tatlı gözleri bir görünsün. En yakın kadar mı yapabiliyorsun? Ulan yiyeceğim seni ben. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Tamam peki hadi bakalım bitirelim programı inşallah.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Gönlümüz sizlerle, sizlerin de gönülleri bizlerle olsun.
Şşt usuldur abiler var daha duracağım.